Ayrım 16. 57. Kalkıp gidememek. Hiç acelesi olmadığını her geçen gün daha da çok inandığım filmin çekimine başlamadan önce Feridun'a limon film üzerinden para vermeye başlamak içimi patlatmıştı. Artık Füsun'lara giderken biraz daha az utanıyordum. Ya da daha doğrusu bazı akşamlar Füsun'u görmek için karşı koyulamayacak güçte bir istek duyarken aynı anda ruhumda aynı güçte bir utanç uyanınca artık onlara para verdiğimi, bu yüzden onlardan utanmamam gerektiğini söylerdim kendime. Füsun'u görme isteği aklımı öylesine köreltmişti ki, verdiğim paranın duyduğum utancı hangi mantıkla hafiflettiğini kendime soramazdım bile. 1977 baharında Nişantaşı'nda bir akşam yemek vaktine doğru annemle televizyona bakarken gene aynı istekle aynı utanç arasında ikiye bölünüp koltukta (parantez aç babamın yeri, parantezi kapa) taş kesilip hiç kıpırdamadan yarım saat oturduğumu hatırlıyorum. Annem akşamüstleri beni evde gördüğü zamanlarda hep söylediği şeyi söylemişti. Bir akşam otur da karşılıklı şöyle bir yemek yiyelim. Hayır, çıkacağım anneciğim. Aman ne kadar çok eğlence varmış bu şehirde. Her akşam yetişiyorsun. Arkadaşlar çok rica ettiler anneciğim. Senin annen değil arkadaşın olmalıymışım. Yapayalnız kaldım hayatta. Bak ne diyeceğim. Bekri hemen gidip aşağıdan Kazım'dan pirzola alsın, sana ızgara yapsın. Benimle yemeğe otur. Pirzolanı ye, sonra gidersin arkadaşlarına. Hemen şimdi inerim kasaba, dedi mutfaktan annemi işiten Bekri Efendi. Yok anneciğim, bu Karahanların oğlunun önemli daveti, diye uydurdum. Benim niye hiç haberim yok, dedi annem haklı bir şüpheyle. Sık sık Füsunlara gittiğimi annem, Osman, kim bilir ne kadar biliyordu. Bunları düşünmek istemezdim. Füsunlara gittiğim akşamlar sırf şüphelenmesin diye bazen önce evde annemle oturup akşam yemeği yer, sonra bir de Füsunlar'da yerdim. Böyle gecelerde Nesibe hala karnımın tok olduğunu hemen anlar, Kemal bu akşam hiç iştahın yok, türlüyü sevmedin mi derdi. Bazen de evde akşam yemeğini annemle yer, Füsun'a duyduğum özlemin en şiddetli olduğu saatleri atlatırsam o akşam kendimi tutup evde oturabileceğimi zannederdim. Ama yemekten bir saat ve iki kadeh rakı sonra özlemim öyle artardı ki annem bile durumu fark ederdi. Gene başladım bacaklarını sallamaya. Çık sokağa biraz yürü gel istiyorsan, derdi. Aman uzaklara gitme, sokaklarda tehlikeli oldu artık. Soğuk savaşın bir uzantısı olarak İstanbul sokaklarında birbirlerini vuran inançlı milliyetçilerle inançlı komünistlerin çatışmasıyla hikayemi uzatmak istemem. O yıllarda sokaklarda sürekli cinayetler işlenir, gece yarıları kahvehaneler taranır, üniversitelerde her iki günde bir işgal, boykot gibi şeyler yaşanır, bombalar patlar, bankalar militanlarca soyulurdu. Şehrin bütün duvarları üst üste yazılmış sloganlarla rengarenkti. İstanbul'un büyük çoğunluğu gibi ben de siyaset ile hiç ilgilenmez, sokaklarda birbirlerini öldürenlerin savaşının kimseye yararı olmayacağını düşünür, siyasetin takımlar halinde hareket eden ve bizlere hiç benzemeyen acımasız bazı özel insanların meşgalesi olduğunu hissederdim. Dışarıda beni beklemekte olan Çetin'e arabayı dikkatli sürmesini söylerken siyasetten, deprem ya da sel benzeri bir doğal afetmiş ve biz sıradan vatandaşların kendimizi ondan uzak tutmaktan başka yapacak bir şeyimiz yokmuş gibi söz ederdim. Evde duramadığım her akşam, ki akşamların çoğu böyleydi, keskinlere gitmem gerekmezdi. Bazen gerçekten davetlere gider, bazen Füsun'u bana unutturabilecek hoş bir kızla tanışırım diye umutlanır, bazen de arkadaşlar arasında içip gevezelik ederek mutlu olurdum. Zaim'in beni götürdüğü bir davetti ya da sosyeteye yeni girmiş uzak bir akrabamın evinde Nurcihan ile Mehmet'e rastladığım zaman ya da Tayfun'un beni sürüklediği bir gece kulübünde gece yarısı eski arkadaşlarla karşılaşıp çoğu İtalyan ve Fransız şarkılarının çalıntı Türkçe pop şarkılarını dinlerken yeni bir şişe viski açtırdığımızda eski sağlıklı hayatıma yavaş yavaş geri dönmekte olduğum gibi yanlış bir düşünceye kaptırıyordum kendimi. Derdimin ciddiyetini ve derinliğini Füsunlara gitmeden önce hissettiğim kararsızlık ve utançtan değil, onlarla uzun uzun masada oturup akşam yemeği yiyip televizyon seyrettikten sonra gece eve dönüş vakti gelince kapıldığım hareketsizlik ve kararsızlıktan anlardım en çok. Bu 8 yılda durumuma uygun hissetmem gereken ve doya doya hissettiğim genel utanç duygusundan başka bir de özel bir başka utançla uğraştım. Kimi akşamlar kalkıp Çukurcuma'daki evden bir türlü çıkamamanın utancıydı bu. Televizyon yayını her akşam 11.30-12 civarında Bayrak, Anıtkabir ve Mehmetçiklerin görüntüleriyle bitip arkasından beliren bulanık görüntü de sanki yeni bir program orada yanlışlıkla belirebilirmiş gibi bir süre seyredildikten sonra Tarık Bey, "Füsun kızım, kapa artık şunu," der ya da Füsun kendiliğinden televizyonu bir dokunuşta kapatırdı. Şimdi çözümlemek istediğim özel ızdırabım işte o zaman başlardı. Bu hemen kalkıp gitmezsem onları da çok rahatsız edeceğim duygusuydu. Bunun ne kadar haklı ya da haksız bir duygu olduğunu düşünemezdim. Hemen birazdan kalkarım derdim kendi kendime. Çünkü televizyon kapanır kapanmaz iyi akşamlar bile demeden giden misafirlerin televizyonları olmadığı için gelip son program bitince hemen çıkıp giden komşuların arkasından iğneli sözlerle konuştuklarını çok duymuştum. Onlar gibi olmak istemiyordum. Elbette benim akşamları televizyon seyretmek için değil, Füsun'a yakın olmak için geldiğimi biliyorlardı. Ama gelişime resmi bir hava vermek için bazen telefon edip Nesibe halaya "Geleyim de televizyon seyredelim bu akşam. Tarihten sayfalar var." dediğime göre televizyon programı bitince kalkıp gitmem gerekirdi. Bu yüzden televizyon kapatıldıktan sonra biraz daha oturur, sonra kalkmam gerektiğini gittikçe artan bir yoğunlukla aklımdan geçirmeye başlardım. Ama bir türlü yapamazdım bunu. Masadaki yerime ya da daha sonra geçtiğim L biçimindeki divandaki köşeme yapıştırılmış gibi hiç kıpırdamadan oturur, utançla hafifçe terlerken anlar birbirini izler, duvar saatinin tıkırtısı huzursuzluk veren bir gürültüye dönüşür, "Şimdi kalkıyorum," diye kendi kendime 40 kere tekrarlar ama gene harekete geçemez, yerimde hiç kıpırdamadan otururdum. Yıllar sonra bile bu tutukluğumun gerçek nedenini, tıpkı yaşadığım aşk gibi doyurucu bir şekilde açıklayamıyorum da, o sırada irademi kıran aşağıda numaraladığım başka nedenler geliyor aklıma. 1. Benim her "artık kalkayım efendim ben" deyişimden sonra ya Tarık Bey ya da Nesibe hala mutlaka "Aa, durun daha Kemal Bey, ne güzel oturuyorduk," der, beni tutarlardı. 2. Onlar bunu söylemezse Füsun tatlı tatlı gülümseyerek ve esrarengiz bir şekilde bakarak aklımı daha da karıştırırdı. 3. Derken biri mutlaka yeni bir hikayeye başlar ya da yeni bir konu açardı. O zaman bu yeni hikaye bitmeden kalkarsam ayıp olacağı için 20 dakika daha huzursuzluk içinde otururdum. 4. Bu arada Füsun'la göz göze gelince vakti unutur, sonra saatime çaktırmadan bir bakış atınca 20 dakika değil 40 dakika geçmiş olduğunu telaşla görür, gene "kalkıyorum efendim ben," der ama gene kalkamazdım. Yerimden kalkamayınca zayıflığıma, hareketsizliğime öfkelenir, öyle derin bir utanç duyardım ki yaşadığım an dayanılmayacak kadar ağırlaşırdı. 5. O zaman aklım orada biraz daha oturmak için yeni bir bahane arar, kendime biraz daha süre tanırdım. 6. Tarık Bey kendine bir kadeh daha almış olur, belki benim de ona katılmam gerekirdi. Saatin tam 12 olmasını bekleyip, "Saat 12 olmuş, artık kalkayım," dersem çıkışımı da kolaylaştırmış olurdum. 8. Belki kahvede Çetin şimdi tam sohbetin ortasındaydı, biraz bekleyebilirdim. 9. Zaten aşağıda sokakta kapının önünde mahalleli gençler oturmuş sigara içiyor, sohbet ediyorlardı. Tam o sırada çıkarsam hakkımda dedikodu ederlerdi. Parantez aç, keskinlere gidip gelirken karşılaştığım mahalleli gençlerin büründüğü sessizlik beni yıllarca huzursuz etti. Ama Feridun ile aramın iyi olduğunu gördükleri için onların da mahallenin namusu diyecek halleri yoktu. Parantezi kapa. Feridun'un varlığı da yokluğu da huzursuzluğumu artırırdı. Füsun'un bakışlarından durumunun zorluğunu zaten anlıyordum. Daha zoru Füsun'un bakışlarıyla bana umut vermesi, acımın uzamasıydı. Feridun'un karısına çok güvendiğini aklımdan geçirince çok mutlu bir evlilikleri olduğu sonucunu çıkarır, daha çok acı çekerdim. En iyisi Feridun'un ilgisizliğini tabularla ve gelenekle açıklamaktı. Annesinin ve babasının önünde evli bir kadına değil asılmanın, yan bakmanın bile özellikle yoksullar ve taşralılar arasında ölüm nedeni olduğu bir ülkede, benim bir aile mutluluğu havası içerisinde televizyon seyrederken her akşam Füsun ile kırıştırmayı aklımdan bile geçirmeyeceğimi Feridun'un düşünmesini ben de aslında makul buluyordum. Duyduğum aşk ve oturduğumuz aile sofrası o kadar çok incelikle ve yasakla çevrilmişti ki, her şeyimle Füsun'a sırılsıklam aşık olduğum anlaşılsa bile hepimiz böyle bir aşkın olamayacağını kesinlikle biliyormuş gibi yapmakla yükümlüydük. Bu yükümlülüğümüzü asla bozamayacağımızdan da emindik. Bunu fark ettiğim zamanlarda Füsun'a hassas yasaklar ve törelere rağmen değil, onlar sayesinde bu kadar çok görebildiğimi anlardım. Hikayemin bu çok önemli noktasına dikkat çekmek için aynı şeyi başka bir örnekle anlatayım. Kadın erkek ilişkilerinin daha açık olduğu, kaç göç, mahrem gibi şeylerin olmadığı modern bir batı toplumunda ben haftada 4-5 kere keskinlerin evine gitsem, tabii ki herkes en sonunda benim oraya Füsun'u görmek için geldiğimi kabul etmek zorunda kalırdı. O zaman da kıskanç koca beni durdurmak zorunda kalırdı. Bu yüzden de öyle bir ülkede ne ben onları görebilirdim, ne de Füsun'a olan aşkım yaşadığım biçimi alabilirdi. Feridun o gece evde kalmışsa, vakti gelince kalkıp gitmem çok zor olmazdı. Feridun filmci arkadaşlarıyla çıkmışsa, geç saatte televizyon kapandıktan sonra bir çay daha için ya da oturun lütfen Kemal Bey biraz daha gibi sözlerin her gece nezaketen söylendiğini düşünemeden otururken, kendimi Feridun'un gelişine göre ayarlayacağım derdim kendime. Ama Feridun'un gelişinden önce mi sonra mı kalkmam gerektiğine bile bu 8 yıl boyunca tam karar veremedim. İlk aylarda, ilk yıllarda gece Feridun gelmeden önce kalkmamın çok daha iyi olacağını hissederdim. Çünkü Feridun içeri girip de göz göze geldiğimiz o ilk anlarda kendimi çok ama çok kötü hissederdim. O gecelerde Nişantaşı'nda eve döndükten sonra uyuyabilmek için en az 3 kadeh rakı daha içmem gerekirdi. Üstelik Feridun gelir gelmez kalkmak, ondan hoşlanmıyorum, oraya Füsun'u görmeye geliyorum demek olacaktı. Bu yüzden Feridun geldikten sonra en azından bir yarım saat daha oturmam gerekir, bu da elimi kolumu iyice bağlar, içimdeki utancı daha da artırırdı. Feridun gelmeden önce gitmek ise suçumu, utancımı kabul etmek, düpedüz ondan kaçmak demekti. Bunu yakışıksız bulurdum. Avrupa romanlarında kontesi açıkça kur yaparken kont gelmeden az önce şatodan sıvışan şerefsiz çapkınlar gibi davranamazdım ben. Demek ki Feridun gelmeden önce kalkabilmem için benim gidiş saatimle onun gelişi arasında uzunca bir süre olmalıydı. Bu da iyice erken bir vakit keskinlerin evinden çıkmam demekti. Bunu yapamıyordum. Geç saatte kalkamıyordum. Erken saatte hiç kalkamıyordum. Koltuğumdan hiç kalkmadan oturur, karaya oturmuş bir gemi, bir beceriksizlik ve utanç yığını olarak dururdum. Füsun ile göz göze gelmeye, kendimi biraz daha iyi hissetmeye çalışırdım. Kalkıp gidemeyeceğimi ve sandığım gibi kısa bir süre sonra da gidemeyeceğimi zihnimin berrak bir anında iyice kavrayınca, hareketsizliğim için yeni bir bahane daha bulurdum. 10. Feridun'u bekleyeyim, onunla senaryo işindeki filanca sorunu konuşurum derdim kendi kendime. Feridun eve döndükten sonra bunu birkaç kere denedim ve onunla konuşmaya çalıştım. Sansür kurulundan daha çabuk haber almanın bir yolu varmış Feridun, duydun mu demiştim bir kere. Tam bu cümle olmasa da ona benzer bir şey söylemiştim ve aynı masada hemen buz gibi bir sessizlik olmuştu. Panayot'un kahvesinde erler filmcilerin toplantısı vardı demişti Feridun. Sonra Amerikan filmlerinde işten eve dönünce karısını yarı içten, yarı ezberlenmiş bir hareketle öpen kocalar gibi Füsun'u öpmüştü. Bazen bu öpüşlerin hakiki olduğunu, Füsun'un da ona sarılmasından anlar, maneviyatın fena bozulurdu. Feridun çoğu akşam film dünyasından yazarlar, çizerler, set işçileri, kameramanlarla kahvelere takılıyor, evlerde buluşmalara gidiyor, çeşit çeşit nedenden çoğu birbirleriyle kavgalı, bu dedikodulu, gürültülü ve dertli insanlarla yoğun bir cemaat hayatı paylaşıyordu. Sürekli yiyip içip birlikte eğlendiği bu insanların kavgalarını ve hayallerini Feridun fazla önemser, filmci arkadaşlarının geçici sevinçleriyle kolayca mutlu olduğu gibi umutsuzluklarıyla da bir anda kahrolurdu. Bunları gördüğüm zamanlar, benim geldiğim geceler Füsun kocasıyla çıkamadı, eğlenceye gidemedi diye boşu boşuna dertlendiğime karar verirdim. Zaten benim gelmediğim geceler haftada bir iki kere Füsun şık gömleklerinden birini giyiyor, benim aldığım kelebekli broşlardan birini takıyor, kocasıyla Beyoğlu'na çıkıp pelur, perde gibi yerlerden birinde saatlerce oturuyordu. Daha sonra ben o gece ne yaptıklarını Feridun'dan ayrıntılarıyla öğreniyordum. Feridun da ben de Nesibe Hala'nın da Füsun'un bir an önce iyi kötü film işine girmesini çok istediğini biliyorduk. Öte yandan bu konuları Tarık Bey'in önünde tartışmanın uygun olmayacağının da farkındaydık. Tarık Bey sessizce bizim tarafımızdaydı. Ama onu bu işlerle yüzleştirmemeliydik. Buna rağmen ben Tarık Bey'in benim Feridun'un işlerini desteklediğimi bilmesini de istiyordum. Limon'un kurulmasından ancak bir yıl sonra Feridun'dan kayınpederinin benim damadına verdiğim desteğin farkında olduğunu öğrenebildim. Aradaki bir yılda Feridun ile Keskinlerin evinin dışında bir iş arkadaşlığı, hatta kişisel bir dostluk kurdum. Arkadaş canlısı, makul ve çok da içten biriydi Feridun. Arada bir Limon film yazıhanesinde buluşur, senaryodan, sansür kurulunun çıkardığı dertlerden, Füsun'un karşısında oynayabilecek erkek baş oyuncu adaylarının kim olabileceğinden de söz ederdik. Şimdiden iki çok ünlü ve yakışıklı erkek oyuncu Feridun'un sanat filminde oynamak için hazır olduklarını söylemişlerdi. Ama Feridun ile ben onlara şüpheyle bakıyorduk. Tarihi filmlerde Bizanslı papazları öldüren, bir şamarla 40 haydutu deviren bu palavracı zamparalara insan olarak hiç güvenmiyor, Füsun'a hemen asılacaklarını biliyorduk. Karabıyıklı bu şımarık oyuncuların önemli bir meslek hüneri de birlikte film çevirdikleri kadın oyuncularla daha 18 yaşına basmamış yıldızlarla bile hemen yattıklarını ima eden çift anlamlı açıklamalar yapmalarıydı. Filmdeki öpüşmeler gerçek oldu ya da sette gelişen yasak aşk gibi gazete başlıkları hem filmin yıldızlarını meşhur ettiği hem de kalabalıkları sinemalara çektiği için film işinin önemli bir parçasıydı. Ama Feridun ile ben Füsun'u böyle çirkinliklerden uzak tutmak niyetindeydik. Füsun'u koruyan bu cinsten ortak bir karara vardığımızda Feridun'un kaybedeceği paraları da göz önünde tutarak Limon filmin bütçesine satsattan biraz daha para yollatırdım. O günlerde Füsun'un bir davranışı da beni çok endişelendirmişti. Bir akşam Çukurcuma'daki eve gittiğimde Nesibe hala Feridun ile birlikte Füsun'un da Beyoğlu'na çıktığını özür diler gibi söyledi bana. Hiç renk vermeden kederimi içime atıp Tarık Bey ve Nesibe hala ile oturup televizyon seyrettim. 2 hafta sonra benim geldiğim bir gece bir kere daha Füsun'un kocasıyla çıktığını görünce Feridun'u öğle yemeğine davet ettim. Füsun'un bu sarhoş filmci kalabalığıyla fazla düşüp kalkmasının bizim sanat filmi için iyi olmayacağını anlattım. Feridun benim gelmemi bahane ederek Füsun'dan geceleri evde oturmasını istemeliydi. Bunun hem aile hem de yapacağımız film için daha iyi olacağını da Feridun'a uzun uzun anlattım. Uyarılarımın yeterince dinlenmemesi de beni çok endişelendirirdi. Feridun ile Füsun'un eskisi kadar sık olmasa da akşamları birlikte gene Pelüre ve benzeri yerlere gitmeye devam ettiklerini bir akşam gene onları evde bulamayınca anladım. O akşam da Nesibe Hala ve Tarık Bey ile oturup sessizce televizyon seyrettim. Gece saat 2'den sonra Füsun ile Feridun eve dönene kadar saatin kaç olduğunu sanki unutmuş gibi Tarık Bey ve Nesibe Hala ile oturdum ve onlara üniversitelerinde yıllarca okuduğum Amerika'nın nasıl bir yer olduğunu anlattım. Amerikalılar çok çalışkan ve aynı zamanda çok saf ve iyi niyetli insanlardı. Akşamları erken uyurlardı. En zenginin çocuğu da baba baskısıyla sabahları bisikletle kapı kapı dolaşıp gazete veya süt dağıtırdı. Beni şaka yapıyormuşum gibi gülümseyerek ama merakla dinlediler. Sonra Tarık Bey çok merak ettiği şeyi sordu. Amerikan filmlerinde televizyonların zili bizdekinden bambaşkaydı. Amerika'daki bütün telefonlarda o zil sesiyle mi çalıyordu? Yoksa bu yalnızca filmlerde çalan telefonun sesi miydi? Bir an kafam karıştı ve Amerika'da telefonların ne tür bir sesle çaldığını unuttuğumu fark ettim. Bu da gece yarısından çok sonra bana gençliğimi, Amerika'da yaşadığım bir özgürlük duygusunu arkada bıraktığım izlenimi verdi. Tarık Bey Amerikan filmlerindeki telefonların taklidini yaptı. Hatta film polisiye ise telefon sesi daha da sert oluyordu. Bunu da taklit etti. Saat 2'yi geçiyordu ve hep birlikte çay ve sigara içip gülüşüyorduk. O saate kadar Füsun benim geldiğim akşamlar çıkmasın diye mi, yoksa o gece onu görmezsem çok mutsuz olacağım için mi kalmıştım, bugün bile söyleyemem. Ama bu konuyu Feridun'a bir kere daha ciddiyetle açtıktan, sarhoş filmci kalabalığından Füsun'u birlikte korumamız gerektiğini ısrarla söyledikten sonra, benim geldiğim akşamlar Füsun ile Feridun bir daha birlikte çıkmadılar. Füsun'un oynayacağı sanat filmine destek olarak Feridun ile ticari bir film de yapabileceğimizi de ilk o günlerde düşünmeye başladık. Füsun'un oynamayacağı bu film tasarısı da akşamları Füsun'u evde oturmaya ikna etmiş olabilir. İntikam olarak Füsun bazı geceler daha ben gitmeden önce yukarı çıkıp yatardı. Bundan bana küskün olduğunu çıkarırdım. Ama film yıldızı olma umudunu da hiç kaybetmez, ertesi gidişimde bana her zamankinden sıcak davranır, durup dururken annemi sorar ya da kendiliğinden tabağıma bir kaşık pilav daha koyar, böylece ben de bir türlü kalkıp gidemezdim. Feridun ile gittikçe ilerleyen arkadaşlığımız akşamları o gelmeden önce yerinden kalkamama buhranlarına kapılmama engel değildi hiç. Feridun içeri girer girmez kendimi orada bir fazlalık olarak hissederdim. Tıpkı bir rüyadaki gibi gördüğüm aleme ait değildim ama inatla sanki oraya ait olmak istiyordum. 1977 Mart'ında televizyonun kapanış haberlerinde bombalanan siyasi toplantıların, kahvehanelerin, kurşunlanan muhalif siyasetçilerin sürekli gösterildiği gecelerden birinde çok geç bir saatte, parantez aç, utancımdan saate bakamıyordum artık, parantezi kapa, Eve gelen Feridun'un benim hala oturduğumu görünce yüzünde beliren ifadeyi unutamam hiç. Benim için içtenlikle dertlenen iyi bir insanın kederli bakışıydı bu. Ama bir yandan da yüzünde benim için Feridun'u bir muamma yapan, o her şeyi olağan karşılayan hafif, iyimser ve iyilik dolu saf ifade de vardı. 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra gece saat 10'dan sonra sokağa çıkma yasağı konduğu için benim uzayıp giden yerimden kalkamama derdimin süresine bir sınır konmuş oldu. Ama sıkı yönetimle derdim bitmedi. Sanki çok kısa bir zaman parçasına sıkıştırılarak yoğunlaştı yalnızca. Sıkı yönetimli gecelerde yerimden kalkamama buhranım saat 9.30'dan sonra giderek ağırlaşır, her an kendi kendime hırslı ve öfkeli bir şekilde şimdi kalkıyorum dememe rağmen gene yerimden kalkamazdım. Gittikçe daralan zaman bana bir dinlenme anı bile bırakmadığı için saat 10'a 20 kala civarında telaşım dayanılmaz olurdu. En sonunda kendimi sokağa ve Chevrolet'e attığımda Çetin ile birlikte yasak saatinden önce eve yetişecek miyiz telaşına kapılır, her seferinde 3-5 dakika gecikirdik. Askerler saat 10'dan, parantez aç, daha sonra bu 11'e ertelenmişti, parantezi kapa. Sonraki ilk dakikalarda caddelerde son hızla giden arabaları hiç durdurmazlardı. Dönüş yolunda Taksim Meydanı'nda, Harbiye'de, Dolmabahçe'de yasak saatinden önce deli gibi hızlanan arabaların yaptıkları kazaları görür, arabalardan çıkıp hemen tekme tokat dövüşen şoförleri seyrederdik. Bir keresinde Dolmabahçe Sarayı'nın arkasında mavi dumanlar içerisinde Plymouth marka özel bir arabadan çıkan köpekli bir sarhoş beyefendiyi gördüğümüzü hatırlıyorum. Taksim'de bodoslama kazadan sonra radyatörü patlayan bir taksi Cağaloğlu hamamı gibi buhar dumanları içinde kalmıştı. Dönüşte sokakların ürpertici karanlığı, yarı aydınlık caddelerin boşluğu bizi korkuturdu. En sonunda eve dönüp uyumadan önce son bir kadeh içerken normal hayata dönebileyim diye bir gece Allah'a yalvardığımı hatırlıyorum. Ama gerçekten bu aşktan, füsunu olan takıntımdan kurtulmak istiyor muydum? Şimdi yıllar sonra bile bunu tam anlayamıyorum. Çıkıp gitmeden önce işiteceğim herhangi bir iyi söz, füsunun ya da evdekilerin benim hakkında söyleyecekleri muğlak da olsa tatlı, iyimser birkaç kelime bana umut verir, füsunu yeniden kazanabileceğimi, bütün bu ziyaretlerin boşuna olmadığını bir anlığına bana hissettirir, böylece fazla zorlanmadan kalkıp evime dönebilirdim. Sofrada otururken en beklenmedik anda Füsun'un bana söylediği hoş bir söz, mesela berbere gitmişsin, çok kesmiş ama yakışmış demesi, parantez aç, 16 Mayıs 1977, parantezi kapa, ya da annesine benim hakkımda şefkatle, oğlan çocuğu gibi köfte seviyor değil mi deyişi, parantez aç, 17 Şubat 1980, parantezi kapa, ya da bir sene sonra karlı bir akşam ben içeri girer girmez, seni beklediğimiz için sofraya oturmadık Kemal, bu akşam gelir inşallah diyorduk deyişi beni öylesine mutlu ederdi ki, o akşam eve hangi karanlık duygularla gelmiş olursam olayım, televizyon seyrederken ne türden uğursuz işaretler hissedersem hissedeyim, vakti gelince kararlı bir şekilde yerimden kalkar, bir hamlede kapının yanındaki küçük askıda duran paltomu kapar ve hiç gecikmeden dışarı çıkardım. Baştan kapıya yürüyüp paltomu giymek, ondan sonra izninizle gidiyorum efendim ben demek dışarı çıkmayı çok kolaylaştırırdı. Evden erken çıkmışsam dönüş yolunda Çetin Efendi'nin sürdüğü arabada kendimi iyi hisseder, Füsun'u değil ertesi günkü işlerimi düşünürdüm. Bütün bu gürültü patırtıdan bir iki gün sonra gene akşam yemeğine onlara gittiğim zaman kapıdan içeri girip Füsun'u görür görmez beni oraya çeken iki şeyi hemen anlardım. 1. Füsun'dan uzaksam dünya tıpkı parçaları karmakarışık olmuş bir bilmece gibi beni huzursuz ederdi. Füsun'u görünce bilmecenin her şeyin bir anda yerli yerine oturduğunu hisseder, dünyanın anlamlı ve güzel bir yer olduğunu hatırlayarak rahatlardım. 2. Akşam evlerine girip onunla göz göze geldiğimde her seferinde içimde bir zafer duygusu yükselirdi. Bütün umut ve gurur kırıcı belirtilere, her şeye rağmen o akşam da oraya gelebilmiş olmamın zaferiydi bu. Ve çoğu zamanda bu mutluluğun ışığını Füsun'un gözlerinde de görürdüm. Ya da öyle sanır, inadımın ve kararlılığımın onu etkilediğini hisseder, yaşadığım hayatın güzelliğine inanırdım. 58. Tombala. 1976'yı 1977'ye bağlayan yılbaşı gecesini Keskinler'in evinde tombala oynayarak geçirdim. Bunu az önce yaşadığım hayatın güzelliğinden söz ettiğim için hatırlamış olabilirim. Ama yılbaşı gecesi eğlencesi olarak Keskinler'in evine gitmem, hayatımdaki inkar edilmez değişimi gösterdiği için de önemliydi. Sibel'den ayrılmış, arkadaş çevremden uzaklaşmak zorunda kalmış, keskinlere haftada 4-5 kere giderek pek çok alışkanlığımdan da vazgeçmiştim. Ama o yılbaşına kadar hala eski hayatıma devam ettiğime ya da o hayata her an geri dönebileceğime kendimi ve yakınlarımı inandırmaya çalışıyordum. Sibel'den uzak durmak, kötü hatıralarla kimsenin kalbini kırmamak ve neden etrafta görünmediğimi açıklamak derdinden kurtulmak için görüşmediğim tanıdıkların haberlerini Zaim'den alıyordum. Zaim ile fuayede, garajda ya da yeni açılan sosyete lokantalarının birinde buluşur, hırsla iş konuşan iki ciddi arkadaş gibi uzun uzun kimin ne yaptığından ve hayattan zevkle söz ederdik. Zaim, Füsun yaşındaki genç sevgilisi Ayşe'den memnun değildi artık. Onun fazla çocuk olduğunu, dertlerini, endişelerini onunla paylaşamadığı gibi bizim takım ile de bir türlü uyuşmadığını söylüyor, benim sorularım üzerine de yeni bir sevgilisi ya da sevgili adayı olmadığında ısrar ediyordu. Anlattıklarından Zaim ile Ayşe'nin öpüşmekten ileri gitmediklerini, kızın dikkatli ve ihtiyatlı olduğunu ve Zaim'den iyice emin olmadıkça kendisini koruyacağını anlıyordum. ''Niye gülüyorsun?'' dedi Zaim bunları konuşurken. ''Gülmüyorum.'' ''Hayır, gülüyorsun.'' dedi Zaim. ''Ama aldırmıyorum. Daha da güleceğim bir şey söyleyeyim. Nurcihan ile Mehmet haftanın neredeyse 7 günü buluşuyorlar. Lokanta lokanta, kulüp kulüp geziyorlar.'' Mehmet Nurcihan'ı gazinolara götürüp ona eski şarkıları fasıl heyetlerine dinletiyor. Bir zamanlar radyoda okumuş 70'lik 80'lik şarkıcıları buluyorlar. Onlarla arkadaşlık ediyorlar. Yapma ya, Nurcihan'ın bu kadar meraklı olduğunu bilmiyordum. Mehmet'in aşkıyla o da merak sardı. Mehmet de aslında çok bilmez eski şarkıları. Şimdi Nurcihan'ı etkileme heyecanıyla o da öğreniyor. Birlikte sahaflara gidip kitap alıyorlar, bit pazarına gidip eski plakları buluyorlar. Akşamları Maxime, Bebek Gazinosu'na gidip Müzeyyen Senar'ı dinliyorlar. Ama plakları gidip birlikte dinlemiyorlar. Nasıl? Her akşam çıkıp gazinolara gidiyorlar dedi Zaim dikkatle. Ama bir kere bir yerde yalnız kalıp sevişmiyorlar. Nereden biliyorsun? Nerede buluşacaklar dedi Zaim. Mehmet hala annesiyle babasıyla oturuyor. Maçkanın arkalarında kadınları götürdüğü bir yeri vardı. Beni de götürdü oraya viski içmeye dedi Zaim. Tam bir garson yer orası. Nurcihan akıllıysa katiyen o berbat yere adımını atmaz. Atarsa da Mehmet'in kendisiyle bu yüzden evlenmeyeceğini anlar. Ben bile tuhaf hissettim kendimi. Kapı deliklerinden komşular bu adam bu gece gene orospu mu getirdi diye bakıyorlar. Ne yapsın peki Mehmet? Bekar adamın bu şehirde kiralayacak daire bulması kolay mı? Hilton'a gitsinler dedi Zaim. Ya da iyi bir mahallede daire alsın kendine. Annesi babasıyla aile hayatına bayılır Mehmet. ''Sen de bayılıyorsun.'' dedi Zaim. ''Sana arkadaşça bir şey söyleyeyim mi ama kızmayacaksın.'' ''Kızmayacağım.'' ''Sen de Sibel'le gizli gizli yasak bir şey yapar gibi yazıhanede buluşacağına, onu Füsun'u götürdüğün merhamet apartmanına götürseydin, inan bugün birlikteydiniz.'' ''Sibel mi söyledi sana bunu?'' ''Yok canım, Sibel kimseyle böyle şeyleri konuşmuyor.'' dedi Zaim. ''Merak etme.'' Biraz sustuk. Tatlı dedikodunun birden benim dertlerime gelmesi, yaşadıklarımdan başıma bir felaket gelmiş gibi söz edilmesi keyfimi kaçırmıştı. Zaim bunu fark ettiği için Mehmet, Nurcihan, Tayfun ve Fare Faruk hep birlikte bir akşam geç saatte Beyoğlu'nda işkembecide karşılaştıklarını anlattı. Sonra hep birlikte iki araba Boğaz'a gezmeye gitmişlerdi. Bir başka gecede Emirgan'da Ayşe ile arabada çay içip müzik dinlerken Piç Hilmi'ye ve başkalarına rastlamışlar, onlara takılmışlar ve dört araba önce Bebek'teki yeni açılan Parizyen'e, oradan da gümüş yaprakların çaldığı Lalezar Gece Kulübü'ne gitmişlerdi. Zaim'in biraz beni özendirmek ve eski hayatıma çekmek için ve biraz da gecelerin zevklerine kapılıp ballandırarak anlattığı bu eğlencelerin ayrıntılarını ondan dinlerken fazla düşünmez ama daha sonra akşam keskinlerin evindeyken bu eğlenceleri hayal ederken yakalardım kendimi. Ama eski arkadaşlarımla eski mutlu eğlencelerime devam edemediğim için kahrolduğum sanılmasın. Yalnızca bazen keskinlerin masasındayken dünyada hiçbir şey olmadığı, olsa da bizim bu olup bitenden çok uzakta bir yerde olduğumuz duygusuna kapılırdım o kadar. 1977'yi başlatan gecede böyle bir duyguya kapılmış olmalıyım ki gecenin tam ortasında Zaim'in, Sibel'in, Mehmet'in, Tayfun'un, Fare Faruk'un, diğer arkadaşların ne yaptıklarını bir an durup hayal ettiğimi hatırlıyorum. Parantez aç, Zaim yazlık evine elektrikli sobalar kurdurmuş, kapıcıyı yollayıp şömineyi yaktırmış, herkese kalabalık bir davet veriyordu. Parantezi kapan. Kemal bak 27 çıktı, sen de var demişti Füsun. Benim oyuna dikkat etmediğimi görünce tombala kartımın üzerine kendi eliyle bir kuru fasulye koyup 27'yi örtmüş, gülümsemiş, dalga geçme demiş, dikkatle, endişeyle, hatta şefkatle bir an gözlerimin içine bakmıştı. Keskinlerin evine elbette Füsun'dan bu ilgiyi görmek için gidiyordum. Olağanüstü mutlu olmuştum. Ama bu mutluluğu da kolay elde etmemiştim. Üzülmesin diye annemden, abimden, yılbaşı akşamını Keskinler'de geçireceğimi saklamak için önce bizim evde onlarla yemeğe oturmuştum. Daha sonra Osman'ın oğulları, yeğenlerim, hadi babaanne tombalaya başlayalım deyince onlarla bir tur tombala da oynamıştım. Ailecek hep birlikte oynadığımız tombala sırasında Berin'le göz göze geldiğimizi ve onun bu mutlu aile tablosunun yapaylığından şüphelenerek hayrola der gibi anlayışla kaşlarını kaldırdığını hatırlıyorum. Hiç, eğleniyoruz işte diye fısıldamıştım Berin'e. Daha sonra Zaim'in verdiği davete gitmem gerektiğini söyleyerek koşa koşa evden çıkmadan önce Berin'in kül yutmaz bakışlarıyla karşılaşmış ama hiç renk vermemiştim. Çetin'in kullandığı arabayla hızla Keskinler'e giderken telaşlı ama mutluydum. Beni akşam yemeğine mutlaka bekliyorlardı. Yılbaşı gecesini onlarla geçirmek istediğimi Nesibe halaya ilk ben açmış, kapı aralığında bir kere yalnızken mutlaka geleceğimi söylemiştim. O gece Füsun kocasıyla çıkıp arkadaşlarıyla bir eğlenceye gitmesin lütfen demekti bu. Çünkü ben bütün bu film hayallerini böylesine bir iyi kalplilikle destekler, aileye kendimi bu kadar yakın hissederken benim geldiğim akşamlar Füsun'un evden çıkıp gitmesi Nesibe halaya göre çok ayıp bir şey, çocukça bir hareketti. Feridun'un benim geldiğim gecelerde çıkıp gitmesini de Nesibe hala çocukça bulduğunu söylemişti. Ama kimsenin şikayeti olmadığı için hepimizin sessizce geçiştirdiği bir çocukluktu bu. Zaten o evde yokken bazen Nesibe hala Feridun'dan çocuk diye söz etmiyor muydu? Bizim evden çıkmadan önce annemin tombalayı kazananlar için hazırladığı hediyelerden bir takım da yanıma almıştım. Keskinlere girip koşa koşa merdivenleri çıkıp içeri girer girmez, tabii ki önce her zamanki gibi bir an Füsun'la göz göze gelmenin mutluluğunu yaşadıktan sonra annemin hediyelerini plastik torbadan çıkardım ve yemek masasının kenarına neşeyle tombalayı kazananlar için diyerek dizdim. Tıpkı annemin çocukluğumuzdan beri her yıl başında yaptığı gibi Nesibe hala da tombala için çeşit çeşit küçük hediye hazırlamıştı. Onun hazırladığı hediyelerle anneminkileri karıştırdık. O gece hep birlikte tombala oynarken o kadar mutlu olduk ki yılbaşı geceleri benim getirdiğim hediyelerle Nesibe halanın hazırladıklarını karıştırıp tombala oynamak bizler için ondan sonraki yıllar boyunca vazgeçilmez bir alışkanlık oldu. Füsunların evinde 8 yılbaşı akşamı oynadığımız tombala takımını sergiliyorum. Bizim evde de 1950'lerin sonundan 1990'ların sonuna kadar 40 yıl annem yılbaşı akşamları önce ben, abim ve kuzenlerimi, daha sonraki yıllarda da torunlarını aynı cins bir tombala takımıyla eğlendirmişti. Nesibe hala da annem gibi yılbaşı gecesinin sonunda oyun bitip hediyeler dağıtılıp çocuklar komşular esnemeye uyuklamaya başlayınca tombala takımına dikkatle toplar, kadife torbadan tek tek çekilen tahta rakamları parantez aç 90 tane parantezi kapa sayar, numaralı oyun kartlarını deste yapıp kordeleyle bağlar, torbadan çıkan rakamları kartların üzerinde işaretlemek için kullandığımız kuru fasulyeleri torbasına koyup bir köşede gelecek yılbaşı akşamına kadar saklardı. Şimdi yıllar sonra yaşadığım aşkı başkalarına bütün içtenliğimle her şeyi tek tek göstererek anlatmak için uğraşırken, yılbaşıları tombala oynamamızın o sihirli ve tuhaf yılların ruhuna derinden işaret ettiğini seziyorum. İtalyan ailelerinin Noel akşamları hep birlikte toplanıp oynadıkları bir Napoli oyunu olan tombala, pek çok yılbaşı töreni ve alışkanlığı gibi Atatürk'ün takvim reformundan sonra Levanten ve İtalyan ailelerden İstanbul'a yayılmış, kısa sürede evlerde yılbaşı gecesi eğlencelerinin vazgeçilmez bir parçası olmuştu. 1980'lerde gazeteler yılbaşından önce okurlarına ucuz kartondan yapılmış plastik rakamlı tombala takımlarını hediye ederlerdi. O yıllarda şehir sokaklarında kazanana kaçak Amerikan sigarası ya da viski veren, elleri kara torbalı binlerce tombalacı türemişti. Bu sokak tombalacıları, talihlerini denemeye her zaman hazır olan sokaktaki vatandaşların parasını mini tombala denebilecek bir oyunla ve hileli bir torbayla elinden alırlardı. Tombala kelimesi Türkçe'ye kura çekmek ve talih işi anlamıyla işte o günlerde ben haftada 4-5 kere Füsunlara giderken girmişti. Annemin ve Nesibe halanın yılbaşı akşamları tombalayı kazananlar için hazırladığı çeşit çeşit hediyeden özenle seçtiğim örnekleri gerçek bir müzeci heyecanıyla ve hikayemi eşyaların hikayesi gibi anlatabilme coşkusuyla gözden geçiriyorum. Nesibe hala her yıl tombala hediyeleri arasına mutlaka bir küçük kız ya da çocuk mendili koyar, annem de aynı şeyi yapardı. Yılbaşında tombala oynamak küçük kızlara özgü bir mutluluktur. Ama biz yetişkinler de o gece çocuk gibi mutlu oluruz. Anlamı var mıydı bunun? Bizim evde çocukluğumda yılbaşında tombala oynanırken çocuklar için alınmış hediyelerden birini yaşlı misafirlerden biri kazanırsa mutlaka ''Aa, tam da böyle bir mendile ihtiyacım vardı.'' derdi. Babam ve arkadaşları bu sözden sonra çocukların yanında çift anlamlı bir söz söylediklerinde yaptıkları gibi belli belirsiz kaş göz hareketleriyle işaretleşirlerdi. Ben bu işaretleri görünce büyüklerin tombalayı eskilerin istihza dedikleri bir alaycılıkla oynadıklarını hissedip huzursuz olurdum. Yıllar sonra 1982 yılının yağmurlu yılbaşı gecesi keskinlerin evinde tombala kartının ilk sırasını herkesten önce tamamlayıp bir çocuk gibi çinko diye ben bağırınca Nesibe hala da tebrikler Kemal Bey deyip bana bu mendili vermişti. İşte o zaman tam da böyle bir mendile ihtiyacım vardı demiştim ben. Füsun'un çocukluk mendili demişti Nesibe hala bütün ciddiyetiyle. O zaman o akşam keskinlerin evinde tombalayı hiçbir istihza ve alaycılığa kapılmadan tıpkı oyuna katılan komşu çocukları gibi bütün masumiyetimle oynadığımı anlamıştım. Füsun da, Nesibe hala da, hatta Tarık Bey de bile az da olsa bir alaycılık, belli belirsiz bir gibi yapma hali vardı. Ama ben sonuna kadar samimiydim. Füsun'a duyduğum aşkın bana yaptırdıklarını şimdi zaman zaman alaycılığa yaklaşan bir istisna ile anlattığıma bakan okurlarım ve müzemin ziyaretçileri, o anları, o durumları yaşarken bütünüyle içten ve her zaman masum olduğumu hatırlasınlar lütfen. Annemin tombala hediyelerinin arasına her yıl birkaç tane çocuk çorabı koyması, hediyelerin eve zaten alınması gereken şeyler olduğu duygusunu verirdi bizlere. Bu duygu hediyenin hediyeliğini azaltır ama çoraplarımıza, mendillerimize, mutfakta ceviz dövdüğümüz havana ya da Alaaddin'in dükkanında satılan ucuz bir tarağa kısa bir sürede olsa daha değerli şeylermiş gibi bakmamıza yol açardı. Keskinlerin evinde ise herkes, çocuklar bile, tombalanın sonunda çorabı değil oyunu kazandığı için sevinirdi. Şimdi yıllar sonra bunun nedeninin keskinlerde eşyaların tek tek aile üyelerine değil bu çorap gibi sanki bütün eve ve aileye ait olmasıydı diye düşünüyorum. Ama bu tam doğru değildi. Sürekli üst katta Füsun'un kocasıyla paylaştığı bir odası, bir dolabı kendi özel eşyaları olduğunu hisseder, sık sık bu odayı ve içindeki eşyayı Füsun'un elbiselerini hayal ve acıyla düşünürdüm. Ama yılbaşı gecelerinde zaten ben bunu düşünmeyeyim diye tombala oynuyorduk. Bazen akşamları keskinlerin masasında otururken iki kadeh rakıdan sonra televizyonu da parantez aç tombala oynarken hissettiğimiz parantezi kapa masumiyet duygusunu yaşamak için seyrettiğimizi hissederdim. Tombala oynarken ya da sıradan bir akşam huzur içinde televizyon seyrederken keskinlerin bir eşyasını parantez aç mesela yıllar sonra büyük bir sayıya ulaşan ve Füsun'un elinin kokusunu taşıyan kaşıklardan birini parantezi kapa cebime indirdiğimde içimdeki çocuksu saflık duygusu bir süreliğine kaybolur o zaman bir özgürlük hisseder istediğim zaman oradan kalkıp gidebileceğimi anlardım. Nişanlandığım günkü son buluşmamızda Füsun'la viski içtiğimiz antika bardağı parantez aç dedem Ethem Kemal'den yadigar parantezi kapa sürpriz bir tombala hediyesi olarak 1980'in yılbaşı gecesi onlara getirdim. 1979'dan sonra keskinlerin evinden ıvır zıvır eşyaları cebime indirip götürmem ve onların yerine çok daha değerli, pahalı hediyeler getirmem de tıpkı Füsun'a duyduğum aşk gibi yıllarca anlaşılıp hiç konuşmadan kabul edilen bir şey olduğu için kalem, çorap, sabun gibi küçük hediyelerin arasına Rafi Portakal'ın antikacı dükkanında satılacak cinsten bu pahalı bardağın da girmesi hiç yadırganmadı. Kalbimi kıran şey tombalayı Tarık Bey kazanıp Nesibe Hala hediyeyi ortaya çıkarınca Füsun'un aşkımızın en kederli gününün izlerini taşıyan bu bardağı hiç fark etmemesi oldu. Yoksa hatırlamıştı da benim pervasızlığıma, parantez aç, o yılbaşını Feridun da bizimle geçirmişti, parantezi kapa, sinirlendiği için bilmezlikten mi geliyordu. Ondan sonraki 3,5 yılda Tarık Bey rakısını içmek için bardağı ne zaman eline alsa, ben Füsun ile son sevişmemizin mutluluğunu hatırlamak ister ama tıpkı yasak bir konuyu düşünemeyen çocuk gibi bütün gayretime rağmen keskinlerin masasında Tarık Bey'le otururken bunu hakkıyla yapamazdım. Eşyaların gücü içlerinde birikmiş hatıralar kadar bizim hayal ve hatırlama gücümüzün cilvelerine de bağlıdır elbette. Başka bir zaman hiç ilgilenmeyeceğim, hatta bayağı bulacağım sepet içindeki bu Edirne sabunları, sabundan yapılmış bu üzümler, ayvalar, kayısı ve çilekler, tombala hediyesi olduğu için yılbaşı gecelerinde derinden hissettiğim huzur ve mutluluk duygusunu keskinlerin sofrasında geçirdiğim sihirli saatlerin hayatımın en güzel saatleri olduğunu ve hayatlarımızın ağır akan alçak gönüllü müziğini hatırlatır bana. Ama bu duyguların yalnız bana ait olmadığına, bu eşyalarla yıllar sonra karşılaşan müze ziyaretçilerinin de aynı şeyleri hissedeceğine de içtenlikle ve saflıkla inanırım. Bu inancıma bir örnek olsun diye Milli Piyango'nun o yıllardaki yılbaşı biletlerini sergiliyorum. Nesibe hala da tıpkı annem gibi 31 Aralık gecesi yapılan büyük çekiliş biletlerinden bir tane alır, her yıl tombala hediyeleri arasına koyardı. Tombaladan bileti kazanan masadakiler hem bizim evde hem de keskinlerde neredeyse hep bir ağızdan aynı şeyi söylerdi. "Oo maşallah, bu gece talihlisin. Bak gör, piyango çekilişinde de kazanacaksın." 1977 ile 1984 arasındaki yılbaşı gecelerinde keskinlerde oynadığımız tombalalarda Milli Piyango biletini tuhaf bir rastlantıyla Füsun 6 kere kazandı. Ama sonuçları o gece az sonra radyodan ve televizyondan açıklanan Milli Piyango çekilişlerinin hiçbirinde gene aynı tuhaf rastlantıyla ona ne bir ikramiye ne de bilet parasını geri alabileceği bir amorti çıktı. Hem bizim evde hem de keskinlerin masasında kumar, talih ve hayat konusunda parantez aç, özellikle Tarık Bey misafirleriyle kağıt oynarken parantezi kapa, her fırsatta tekrarlanan bir vecize vardı. Oyunda kaybedenlere hem takılmanın hem de onları teselli etmenin bir yoluydu bu. Kumarda kaybediyorsunuz, demek ki aşkta kazanacaksınız. Herkesin her uygun fırsatta söylediği bu sözü 1982 yıl başında televizyondan naklen verilen ve Ankara'nın birinci noterinin de katıldığı çekilişten sonra gene Füsun'a bir ikramiye çıkmayınca sarhoşluk ve düşüncesizlikle söylemiştim. Kumarda kaybettiğinize göre Füsun Hanım demiştim. Televizyonda seyrettiğimiz filmlerin kibar İngiliz kahramanlarının taklidini yaparak aşkta kazanacaksınız. Bundan hiç şüphem yok Kemal Bey demişti Füsun o filmlere uygun zeki ve kibar bir kahraman gibi hiç duraksamadan. 1981 sonunda artık aşkımızın önündeki engelleri neredeyse yarı yarıya aştığıma inandığım için önce bunun hoş bir şaka olduğunu düşünmüş ama ertesi sabah 1982'nin ilk günü sarhoşluktan iyice ayılınca annemle kahvaltı ederken aslında Füsun'un belki de çift anlamlı konuştuğunu düşünerek korkuya kapılmıştım. Aşkta kazanmak sözüyle ima edilen mutluluk besbelli Füsun'un ileride kocasından ayrılıp benimle yaşayacağı mutluluk değil başka bir şeydi. Bunu alaycılığından anlamıştım. Daha sonra aşırı evhamla yanlış şeyler düşündüğüme de karar vermiştim. Füsun'u parantez aç ve beni parantezi kapa bu düzeysiz çift anlamlı konuşmaya sürükleyen şey aşk ile kumara ilişkilendiren ve sürekli tekrarlanan o sözdü elbette. Kağıt oyunları, milli piyango çekilişi, tombala ve lokantaların ve eğlence yerlerinin verdiği büyük ilanlar, yılbaşı gecesini gün geçtikçe yalnızca içki içilip kumar oynanan bir sefaat gecesine çeviriyor, Milli Gazete, Tercüman ve Her Gün gibi muhafazakar gazetelerde bu konularda öfkeli yazılar çıkıyordu. Şişli'de, Nişantaşı'nda, Bebek'te bazı zengin Müslüman ailelerin yılbaşına doğru filmlerdeki Hristiyanların Noel'de yaptığı gibi bir çam dalı alıp süslemelerinden, bu çamların caddelerde sergilenmesinden annemin de rahatsız olduğunu, çam süsleyen bazı tanıdıklar için dinci basın gibi soysuz ya da kafir demese de kafasız dediğini hatırlıyorum. Annem yılbaşında çam süslemeye özenen Osman'ın küçük oğluna, "Zaten fazla bir ormanımız, yeşilliğimiz yok. Çam ormanlarımızı tahrip etmeyelim," demişti bir keresinde sofrada. Yılbaşlarına doğru milli piyango biletlerini satmak için İstanbul sokaklarına dağılan on binlerce satıcıdan bazıları Noel Baba kılığına girip zengin mahallelerine giderlerdi. 1980 aralığında bir akşamüstü Füsunlara götüreceğim tombala hediyelerini seçerken okuldan dönen kızlı erkekli 3-5 liseli öğrencinin bizim evin karşısında piyango satan Noel Baba ile alay ettiklerini, pamuktan sakallarını çekiştirip gülüştüklerini gördüm. Yaklaşınca Noel Baba kılığındaki satıcının bizim karşı apartmanın kapıcısı olduğunu anladım. Pamuktan bıyıkları çekiştirilip aşağılanırken Haydar Efendi elinde biletler sessizce önüne bakıyordu. Birkaç yıl sonra Taksim'deki Marmara Oteli'nin yılbaşı için büyük bir çam ağacıyla süslenmiş pastanesinde İslamcıların koyduğu bir bomba patlayınca kumarlı içkili yılbaşı eğlencelerine karşı duyulan muhafazakar öfke iyice ortaya çıktı. Keskinlerin sofrasında da bu bomba konusunun yılbaşı gecesi devlet televizyonuna çıkacak dansöz kadar önemsendiğini hatırlıyorum. Muhafazakar gazetelerin öfkeli eleştirilerine rağmen 1981 yılında günün ünlü dansözü Sertab televizyona çıkınca Onu keskinlerin masasında merakla bekleyen bizler bütün ülkeyle birlikte çok şaşırmıştık. Çünkü TRT yöneticileri kıvrak ve güzel vücutlu Sertap'ı ağır ve kapalı kat kat elbiselerle öyle bir giydirmişlerdi ki değil dünyaca ünlü göbeği ve göğüsleri, bacakları bile gözükmüyordu. Bari kızı çarşafla çıkarsaydınız rezil maskaralar sizi demişti Tarık Bey. Aslında televizyona bakarken nadiren öfkelenir, ne kadar içse de bizler gibi sinirlenip ekrandakilere laf yetiştirmeye çalışmazdı. Nesibe halalara bazı yıllar tombala için Alaaddin'in dükkanından aldığım saatli marif takvimini götürürdüm. Füsun 1981 yılbaşı gecesi takvimi kazanmış, o yıl benim ısrarımla mutfak ile televizyon arasındaki duvara takvim çiviyle asılmıştı. Ama benim olmadığım günlerde kimse takvimin yapraklarıyla ilgilenmezdi. Oysa her yaprağın üzerinde günün şiiri, günün tarihteki önemi, namaz saatlerini gösterir ve okuma yazma bilmeyenlerin de anlayacağı saat kadranı resimler, o gün için önerilen çeşit çeşit yemekler ve tarifleri, tarihi hikayeler ve fıkralar ve bir de hayat hakkında veciz bir söz olurdu. Nesibe hala, takvimin yapraklarını koparmayı gene unutmuşsunuz derdim ben akşamın sonunda. Televizyondaki son program bitmiş, askerler kaz adımlarla geçip bayrağı göndere çekmiş ve epeyce rakı içilmiş olurdu. Bir gün daha geçti derdi Tarık Bey. Allah şükürler olsun ki aç değiliz, açıkta değiliz. Karnımız tok, sıcak bir evimiz var. Başka ne ister ki insan hayatta? Gecenin sonunda Tarık Bey'in bu sözleri söylemesi nedense o kadar hoşuma giderdi ki, takvimin yaprağının koparılmamış olduğunu akşam gelir gelmez fark etmeme rağmen bunu söylemeyi akşamın sonuna ertelerdim. Üstelik de biz bize sevdiklerimizle birlikteyiz diye eklerdi Nesibe hala. Bunu söyler söylemez uzanıp Füsun'u öper, Füsun'un yanında değilse ona seslenir, gel bakayım buraya benim huysuz kızım, gel annen seni biraz öpsün, sevsin derdi. Füsun bazen küçük bir kız ifadesi takınır, annesinin kucağına oturur, Nesibe hala onu uzun uzun okşar, kollarını, boynunu, yanaklarını sevip öperdi. Anne kızın araları iyi ya da kötü nasıl olursa olsun 8 yıl boyunca beni çok etkileyen bu sevgi törenlerinden hiç vazgeçmediler. Gülüşerek koklaşıp öpüşürken Füsun gözlerimin onlara takıldığını çok iyi bilir ama bana doğru hiç bakmazdı. Onların o mutlu halini seyrederken özellikle kendimi iyi hisseder, fazla zorluk çekmeden hemen kalkıp giderdim. Bazen de sevdiklerimiz sözü üzerine Füsun annesinin kucağına değil, gittikçe büyüyen komşu çocuğu Ali Füsun'un kucağına oturur. Füsun da onu öpüp okşadıktan sonra ''Hadi git artık, annem baban seni bırakmıyoruz.'' diye sonra bize kızıyorlar derdi. Bazen Füsun sabah annesiyle kavga ettiği için sinirli olur. Nesibe halanın ''Gel kızım yanıma'' demesine ''Aman anne'' sözleriyle karşılık verirdi. O zaman Nesibe hala ''Hadi bari takvimin yaprağını kopar da günümüzü şaşırmayalım.'' derdi. O zaman Füsun bir anda neşelenir, kalkıp saatli marif takviminin yaprağını kopardıktan sonra üzerindeki şiiri, günün yemeğini yüksek sesle ve gülümseyerek okur. Nesibe hala da ''Ya doğru, kuru üzümle ayvalı bir hoşaf yapalım, kaç zamandır yapmadık?'' ya da ''Evet enginar çıkmış ama o avuç kadar enginarlarla yemek olmaz ki'' gibi bir şey söylerdi. Bazen de beni tedirgin eden bir soru atardı ortaya. ''Ispanaklı börek yapsam yer misiniz?'' Tarık Bey soruyu işitmemişse ya da efkarlı bir gecesindeyse cevap vermez, o zaman Füsun da hiçbir şey söylemeden bana dikkatle bakmaya başlardı. Füsun'un bunu acımasızlık ve merakla yaptığını, çünkü benim keskin ailesinin ayrılmaz bir parçasıymışım gibi Nesibe halaya ne pişirmesi gerektiğini söyleyemeyeceğimi düşündüğünü bilirdim. Füsun çok sever böreği Nesibe hala, siz mutlaka yapın diyerek zor durumdan kurtarırdım kendimi. Bazen Tarık Bey, kızından takvim yaprağını koparıp o gün tarihte yaşanmış önemli olayları okumasını ister, Füsun da okurdu. 3 Eylül 1658, bugün Osmanlı ordusunun Dopyo Kalesi kuşatması başladı, diye okurdu Füsun. Ya da 26 Ağustos 1071, bugün Malazgirt Meydan Muharebesinden sonra Türklere Anadolu'nun kapıları açıldı. Ver bakayım şunu derdi Tarık Bey, Dopyo'yu yanlış yazmışlar. Al şimdi bize günün sözünü oku bakalım. İnsanın evi karnının doyduğu, kalbinin olduğu yerdedir diye okudu Füsun. Neşe ve alaycılıkla okurken birden benimle göz göze geldi ve ciddileşti. Hepimiz bu sözün derin anlamını düşünüyormuş gibi bir an sessizliğe büründük. Keskinlerin sofrasında pek çok sihirli sessizlik yaşamış, hayatın anlamı, bu dünyadaki varlığımızın boyutları, niçin yaşadığımız gibi temel konularda başka yerde aklıma gelmeyen pek çok düşünce, onların masasında dalgın dalgın televizyon izlerken, Füsun'u göz ucuyla seyrederken, Tarık Bey'le havadan sudan konuşurken aklıma gelmişti. bu sihirli sessizlikleri seviyor, aylar yıllar geçtikçe yaşadığımız hayatın esrarını bizlere hissettiren bu anların Füsun'a olan aşkım yüzünden o kadar derin ve özel olduğunu anlıyor ve onları bana hatırlatacak şeyleri dikkatle saklıyordum. O gün Füsun'un okuduktan sonra bir kenara bıraktığı takvim yaprağını bir kere daha okuma bahanesiyle böyle elime almış, kimse bakmazken cebime indirip saklayabilmiştim. Tabii her seferinde bu kadar rahat değildim. Keskinlerin evinden ve sofralarından irili ufaklı, önemli önemsiz pek çok eşyayı alıp yanımda götürürken karşılaştığım zorluklarla hikayemi gülünçleştirmek ve uzatmak istemem. Ama 1982 yılbaşı gecesinin sonundaki küçük bir şeyi anlatacağım. Tombaladan kazandığım mendille evden çıkmadan az önce, her geçen gün Füsun'a hayranlığı artan komşu çocuğu Ali bana yaklaşmış, her zamanki yaramaz halinden çok daha başka bir poz takılmıştı. Kemal Bey, tombaladan size demin çıkan mendil var ya. Evet, Füsun'un çocukluk mendili o. Ona bir daha bakabilir miyim? Ali'cim, bilmiyorum nereye koyduğumu. Ben biliyorum dedi Velet. Bu cebinize koydunuz, orada olmalı. Elini neredeyse cebime sokacaktı. Geriye bir adım attım. Dışarıda şakır şakır bir sağanak vardı. Herkes pencereye birikmişti. Çocuğun sorusunu fark etmemişlerdi. Ali'cim çok geç oldu ama sen hala buradasın dedim. Sonra annem babam bize kızıyor. Gidiyorum Kemal Bey. Füsun'un mendilini verecek misiniz? Hayır diye fısıldadım kaşlarımı çatarak. Bana lazım. 59. Sansürden senaryo geçirmek. Feridun'un filmini çekebilmek için sansür kurulunun onayını almak bizi çok uğraştırıyordu. İster yerli ister yabancı, sinemalarda gösterilen bütün filmlerin sansürden geçtiğini, gazetelerdeki haberlerden ve anlatılan hikayelerden yıllar önceden biliyordum. Ama sansürün film işinin ne kadar büyük bir parçası olduğunu ancak Limon filmi kurduktan sonra fark ettim. Gazeteler sansür kurulunun kararlarından Batı'da çok önemsenen ve Türkiye'de de haber olan bir film tamamen yasaklanırsa bahsediyorlardı yalnızca. Mesela Arabistan'da Lawrence filmi Türklüğe hakaret içerdiği için tamamen yasaklanmış, Paris'te Son Tango bütün seks sahneleri çıkarılarak hakikisinden de sanatlı ve sıkıcı bir hale getirilmişti. Sansür kurulunda yıllarca çalışmış, Pelur Bar'ın ortaklarından ve masamızın sürekli misafirlerinden Hayal Hayati Bey, bir gece bize düşünce özgürlüğüne ve demokrasiye aslında Avrupalılardan da çok inandığını, ama bizim saf ve iyi niyetli milletimizi kandırmak isteyenlerin Türk sinema sanatını kullanmasına asla izin vermediğini, parantez aç ve vermeyeceğini, parantezi kapa, söylemişti. Hayal Hayati aynı zamanda rejisör ve prodüktördü ve sansür kurulu üyeliğini Pelür'e devam eden başka pek çokları gibi ötekileri deli etmek için kabul ettiğini söyler, sonra şaka yaptığı zamanlarda hep yaptığı gibi Füsun'a bir göz kırpardı. Bu göz kırpmalarda bir amcanın küçük yeğen kıza şaka yaptım canım demesi de vardı. Hafif bir kışkırtmada. Hayal Hayati benim Füsun'un uzak bir akrabası olduğumu bilir, bu konumdaki birinin hoş görebileceği ölçüde Füsun'a hafifçe asılırdı. Lakabı ileride çekeceği filmleri anlatırken, parantez aç, masa masa dolaşarak ya hep bunu yapar ya da dedikodu toplardı, parantezi kapa, sürekli bu kelimeyi kullandığı için Pelur ahalisi tarafından takılmıştı. Her gelişinde Füsun'un masasına oturur, gözlerinin içine bakarak uzun uzun bu film hayallerinden birini anlatır, her seferinde asla ticari düşünmeden konuyu beğenip beğenmediğini derhal ve kalpten söylemesini isterdi. Çok güzel bir konu derdi Füsun her seferinde. Çekerken mutlaka oynamayı kabul edeceksiniz derdi Hayal Hayati de her seferinde. Her zaman her şeyi içgüdüyle ve kalpten gelen bir sese uyarak yapan bir adam edası takınırdı. Aslında çok gerçekçi bir adamımdır diye de eklerdi daha sonra. Masada otururken arada bir benim gözümün içine de bakarsa bunu sürekli Füsun'a bakarak konuşmasının ayıp kaçacağını bildiği için yaptığını hissederdim ve dost olmaya çalışarak ona gülümserdim. Füsun ile birlikte ilk filmimize başlamanın vakit alacağını keşfediyorduk. Hayal Hayati'ye göre İslamiyet, Atatürk, Türk ordusu, din adamları, Cumhurbaşkanı, Kürtler, Ermeniler, Yahudiler ve Rumlar hakkında hoşa gitmeyecek yorumların ve edepsiz aşk sahnelerinin dışında Türkiye'deki sinema aslında özgürdü. Ama bunun doğru olmadığını kendi de bilir, bazen gülerek söylerdi. Çünkü yarım yüzyıldır sansür kurulu üyeleri yalnız devletin yasaklamak istediği, güç sahiplerini huzursuz eden konuları değil, kafalarına takılan ve sivri buldukları her filmi her türlü gerekçeyle yasaklama alışkanlığı edinmişlerdi. Ve bu gücü Hayal Hayati gibi içlerinden gelen bir zevk ve mizahla gelişigüzel kullanmayı da çok seviyorlardı. Şakacı bir adam da olan Hayati Bey, bazı avcıların kapana kıstırdıkları ayılardan söz ettikleri zevkle, sansürcülük yıllarında filmleri nasıl yasakladıklarının hikayelerini bizleri de güldürerek anlatırdı. Mesela bir fabrika bekçisinin serüvenlerinin alaycılıkla ele alındığı bir film, Türk bekçilerini küçük düşürüyor bahanesiyle. Evli ve çocuklu bir kadının başka bir adama aşkını anlatan film, annelik müessesesine saygısız yaklaştığı için. Okuldan kaçan çocuğun mutlu serüvenlerini anlatan film, çocukları okuldan soğutuyor gerekçesiyle yasaklanmıştı. Bizler de film işini seviyor, masum Türk seyircisine ulaşmayı önemsiyorsak, bazıları arada bir pelüre gelen ve hepsi Hayati Bey'in yakın dostu olan sansür kurulu üyeleriyle iyi geçinmeyi öğrenmeliydik. Bu sözü sürekli bana bakarak söylemesinden Füsun'u etkilemek istediğini anlardım. Ama sansürden onay almak için Hayati Bey'e ne kadar güveneceğimizi de çıkartamazdık. Çünkü Hayal Hayati'nin süresi dolup kuruldan ayrıldıktan sonra çektiği ilk filmde ne yazık ki kişisel bir kaprisle yasaklanmıştı. Hayati Bey bu konu açılınca sinirlenirdi. O kadar masrafla çektiği filmde öfkeli bir babanın biraz kafayı çekip salatanın sirkesi yok diye karısına, çocuklarına bağırıp çağırdığı bir akşam yemeği sahnesi, toplumun temeli olan aile müessesesini korumak amacıyla bütün filmin yasaklanmasına yol açmıştı. Pelür Bar'da bize bu sahneyi ve sansürü kızdıran başka iki aile kavgasını kendi hayatından içtenlikle aldığını haksızlığa uğramış birinin havasıyla anlatan Hayal Hayati, aslında sansür kurulundaki eski arkadaşlarının filmini yasaklamalarına kızmıştı en çok. Bir gece onlarla zil zurna sarhoş olana kadar içmiş, sabaha doğru da anlatılanlar doğruysa bir kız meselesi bahanesiyle sansür kurulundaki en eski arkadaşıyla arka sokakların birinde tekme tokat kavgaya girişmişti. Onları düştükleri çamurlu sokaktan Beyoğlu Karakolu'nun polisleri kaldırmış, iki eski arkadaş birbirlerinden şikayetçi olmamış, polisin de teşvikiyle öpüşüp barışmışlardı. Hayal Hayati, filmini sinemalarda gösterebilmek ve iflastan kurtulabilmek için aile müessesesini zedeleyen bütün aile içi kavgaları filminden dikkatle kesip çıkarmış, bir tek iri yarı ağabeyin, dindar annesinin teşvikiyle küçük kardeşi dayak attığı sahneler sansür kurulunun izniyle filmde kalmıştı. Hayal Hayati, devletçe sakıncalı bulunan sahnelerin sansürlenerek makaslanmasının aslında gene iyi olduğunu bize böyle açıklamıştı. Çünkü makaslanan film sinemalarda gösterilebilir ve hala anlaşılıyorsa parasını çıkarabilirdi. Felaketlerin en beteri çekilmiş bir filmin tamamen yasaklanmasıydı. Buna karşı aralarına yavaş yavaş karışmaktan gurur duyduğum akıllı Türk yapımcılarının da önerisiyle devlet iyi niyetlerle sansür işini iki aşamaya bölmüştü. Önce filmin senaryosu sansür kuruluna yollanıyor, konunun ve sahnelerin uygunluğu için onay alınıyordu. Türkiye'de herhangi bir iş yapacak vatandaşın devletten izin aldığı bütün durumlarda olduğu gibi burada da ayrıntılı bir izin ve rüşvet bürokrasisi gelişmiş. Bu zorluklara karşı vatandaşın müracaatını bu bürokrasiden geçirerek izin alacak aracı kişiler ve şirketler de türemişti. 1977 baharında Limon Film'in yazıhanesinde Feridun ile karşılıklı sigara içerek oturup Mavi Yağmur'u hangi aracı kişiyle sansürden geçirmemizin doğru olacağını pek çok kereler uzun uzun tartıştığımızı hatırlıyorum. Daktilo Demir Takma adlı çok sevilen çalışkan bir Rum vardı. Onun sansüre takılmayacak senaryo hazırlama yöntemi, yazılmış her senaryoyu kendi ünlü daktilosuyla ve kendi üslubuyla yeniden yazmaktı. Bu iri yarı eski amatör boksör, parantez aç, kurtuluş forması giymişti, parantezi kapa, zarif ruhlu ince bir adamdı. Kabul ettiği senaryonun sivri köşelerini yuvarlar, zengin ile fakir, işçi ile patron, ırza geçen ile kurbanı, iyi ile kötü arasındaki sertlikleri masumiyetle yumuşatır, esas kahramanın filmin sonunda sansürcülerin takılacağı ama seyircinin seveceği, öfkeli, sert, eleştirel sözlerini dengeleyecek bayraklı, vatanlı, Atatürklü, Allah'lı birkaç tatlı söz eklemeyi herkesten iyi becerirdi. Asıl hüneri, senaryodaki kaba ve aşırı her noktayı mizahla, hafiflikle ve tatlılıkla masalımsı bir hayat ayrıntısı haline getirmekti. Sansür kurulu üyelerine düzenli rüşvet veren büyük film şirketleri hiçbir sakıncası olmayan senaryolarını bile sırf onun şekerli, büyülü, çocuksu havası sinsin diye Daktilo Demir'e teslim ederlerdi. Yaz gecelerinde içimize işleyen masalımsı Türk filmlerinin o benzersiz şiirini Daktilo Demir'e borçlu olduğumuzu öğrenince Feridun'un da önerisiyle Füsun'u da aldık ve üçümüz senaryo doktorunun Kurtuluş'taki evine gittik. Koskoca bir duvar saatinin tıkırdadığı bu yerde ona efsane adını veren eski Remington daktiloyu görmüş ve filmlerdeki o özel ve büyülü havayı hissetmiştik. Demir Bey bize çok kibar davranmış, senaryoyu bırakmamızı, severse sansürden geçecek bir hale koymak için yeniden daktiloya çekeceğini ama bunun vakit alacağını, çünkü çok işi olduğunu, kebap ve meyve tabakları arasındaki dosya yığınlarını göstererek anlatmış. Koskocaman bir yemek masasının kenarında babalarının yetiştiremediği senaryoları kabul edilebilir hale getiren 20 yaşlarındaki baykuş gözlüklü, miyop ve ikiz kızlarıyla işi benden iyi yapıyorlar diyerek övünmüştü. Kızlardan biraz daha balık etli olanı, Füsun'un 4 sene önceki Milliyet Türkiye Güzellik Yarışması'nın finalistlerinden olduğunu hatırlayarak onu çok mutlu etmişti. Ne yazık ki çok az kimse hatırlıyordu bunu. Ama yeniden yazılmış ve Füsun içinde özel olarak cilalanmış senaryoyu, aynı kız özel övgü ve hayranlık sözleriyle, parantez aç, babam tam Avrupa'yı bir sanat filmi dedi, parantezi kapa, geriye ancak 3 ay sonra getirmişti. Bu yavaşlığın Füsun'un hoşuna hiç gitmediğini surat asmalarından, arada bir ettiği öfkeli sözlerden anlıyor, kocasının da yavaş olduğunu ona anlatmaya çalışıyordum. Çukurcuma'daki eve akşam ziyaretlerine gittiğim zamanlarda Füsun ile masadan kalkıp aramızda konuşabilmek için fırsatlarımız sınırlıydı. Her akşam yemeğin sonuna doğru limonun yemine, suyuna ve gagalamayı sevdiği mürekkep balığı kemiğine, parantez aç, Mısır çarşısından ben alırdım, parantezi kapa, bakmak için kafesinin başına giderdik. Ama burası sofraya çok yakındı ve aramızda mahremiyet kurmak çok zordu. Bunun için ya fısıldaşmak ya da fazla gözü kara olmak gerekirdi. Daha uygun bir yol ise zamanla kendiliğinden açıldı. Füsun benden sakladığı mahalle arkadaşlarıyla, parantez aç, çoğu bekar kız ya da yeni evli kadın, parantezi kapa, oyalanmak, onlarla bazen sinemaya gitmek, Feridun ile sinemacı mekanlarına takılmak, ev işlerine bakmak ve annesinin hala kabul ettiği terzilik işlerine yardım etmekten kalan zamanlarında kendi kendine kuş resimleri yapıyordu. Kendi kendine onun ifadesiydi. Ama ben bu amatör oyalanmanın arkasındaki tutkuyu hisseder, bu resimler yüzünden onu daha da çok severdim. Bu merak ilk katın arka odasının balkon demirine tıpkı merhamet apartmanında olduğu gibi bir karganın konması ve Füsun yaklaşmasına rağmen uçup kaçmamasıyla başlamıştı. Karga başka kereler de gelmiş ve parlak ve korkutucu gözüyle yan yan Füsun'u seyrederken ondan kaçmamış, hatta Füsun ondan ürkmüştü. Bir gün Feridun karganın resmini çekmiş, Füsun da burada sergilediğim küçük siyah beyaz fotoğrafı kareleyerek büyütmüş ve sulu boya ile ağır ağır benim çok sevdiğim bir resim yapmıştı. Daha sonra aynı balkon demirine konan bir güvercin ve sonra serçe ile de resimlere devam etmişti. Feridun'un evde olmadığı geceler yemekten önce ya da televizyondaki uzun reklam aralarında Füsun'a resim nasıl diye sorardım. Bazen neşeli olur, gel birlikte bakalım der, içeriye arka odaya gider, Nesibe halanın terzi aletleri, makasları ve kumaşlarla dağınık gözüken odadaki küçük avizenin solgun ışığında resme birlikte bakardık. Çok güzel, gerçekten çok güzel Füsun derdim içtenlikle. Aynı anda ona, sırtına, eline dokunmak için dayanılmaz bir istek duyardım. Sirkeci'deki ithalatçı kırtasiye dükkanlarından ona güzel Avrupa malı resim kağıtları, defterler ve sulu boya takımları alıyordum. İstanbul'un bütün kuşlarını yapacağım derdi Füsun. Feridun bir serçe fotoğrafı çekti. Sırada o var. Kendi kendime eğleniyorum işte. Balkona baykuş konar mı sence? Bir gün mutlaka sergi açmalısın dedim bir kere. Aslında Paris'e gidip müzelerdeki resimlere bakmak isterim dedi Füsun. Bazen de sinirli keyifsiz olur. Son günlerde resim yapamadım Kemal derdi. Keyifsizlik nedeninin oynayacağı filmine değil başlamak, senaryoyu bile çekilebilir bir senaryo haline getiremememizle ilgili olduğunu elbette anlardım. Bazen de resme fazla bir şey eklememiş olmasına rağmen Füsun sırf bana film konusunu açabilmek için arka odaya giderdi. Feridun, daktilo demirin düzeltmelerini sevmemiş, yeniden yazıyor demişti bir kere. Ben söyledim, lütfen sen de söyle onu, uzatmasın, artık benim filme başlayalım. Söylerim. 3 hafta sonra bir gece gene arka odaya geçmiştik. Füsun karga resmini bitirmiş, şimdi ağır ağır bir serçe resmi yapıyordu. Gerçekten çok güzel oluyor demiştim resme uzun uzun baktıktan sonra. Kemal ben anladım artık. Feridun'un sanat filmine başlamamız aylar alacak dedi Füsun. Öyle şeylere sansür kolay izin vermiyor. Şüpheleniyorlar. Ama önceki gün Pelür'de Muzaffer Bey masamıza geldi ve bana bir rol teklif etti. Feridun sana söyledi mi? Hayır, pelüre mi çıktınız? Dikkat et Füsun, o adamların hepsi birer kurt. Merak etme, Feridun da ikimiz de çok dikkat ediyoruz. Haklısın ama bu çok çok ciddi bir teklif. Senaryoyu okudun mu? Sen istiyor musun? Senaryoyu tabii okumadım. Kabul edersem onlar bir senaryo yazdıracaklarmış. Görüşmek istiyorlar benimle. Konu ne? Konunun ne önemi var Kemal? Muzaffer Bey tarzı aşklı, melodramlı bir film işte. Ben kabul etmeyi düşünüyorum. Acele etme, onlar kötü insanlar. Senin yerine Feridun konuşsun onlarla. Niyetleri kötü olabilir. Nasıl kötü dedi Füsun. Ama konuyu uzatmadan canım sıkılmış olarak masaya döndüm hemen. Muzaffer Bey gibi becerikli bir rejisörün Füsun'u öne çıkartarak çekeceği ticari bir melodramın onu Edirne'den Diyarbakır'a bütün Türkiye'de hemen meşhur edeceğini çok kolay hayal edebiliyordum. Kömür sobalarıyla ısıtılan pis kokulu havasız sinemalarda tıkış tıkış kalabalıklar, okul kaçakları, işsizler, hülyalı ev kadınları ve kadınsız kızgın erkekler Füsun'un güzelliği ve insanlığıyla elbette ki büyüleneceklerdi. Sonra istediği gibi yıldız olur olmaz Füsun'un yalnız bana değil Feridun'a bile kötü davranacağını, hatta belki bizi bırakacağını düşünürken yakalıyordum kendimi. Füsun'u ün ve para için her şeyi yapan, magazin yazarlarıyla alt takke ver külah ilişkiler sürdüren biri olarak düşünemiyordum elbette. Ama Pelür Bar'a gelenlerin bakışlarından pek çok kişinin onu benden ayırmak için dilimin ucuna geliveren ilk şey olduğu için kullanıyordum bu sözü. Ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını anlıyordum. Meşhur bir yıldız olursa Füsun'a ne yazık ki daha da fazla aşık olacaktım ve onu kaybetme korkum çok daha büyük olacaktı. O akşam yemeğinin sonuna kadar Füsun'un öfkeli bakışlarını gördükçe aslında güzelimin aklının bende ya da kocasında değil, film yıldızı olma hayallerinde olduğunu bir daha görüp endişeye, hatta telaşa kapıldığımı hatırlıyorum. Füsun'un bu meyhanelerde düşüp kalkan bir yapımcı ya da ünlü bir oyuncuyla kaçıp beni ve kocasını göz göre göre terk etmesinin bana vereceği acının 1975 yazında çektiklerimden de kat kat ağır olacağını artık çoktan beri biliyordum. Feridun önümüzdeki bu tehlikeden ne kadar haberdardı? Ticari yapımcıların karısını kendinden iyice uzak ve berbat bir aleme sürüklemek isteyeceklerinin farkındaydı biraz. Ama ben her fırsatta onu bu tehlikeye karşı üstü örtülü bir dille uyarır, Füsun o berbat melodramlarda oynamaya başlarsa artık benim için Feridun'un yapacağı sanat filminin hiçbir anlamının kalmayacağını ima eder, sonra evde gece yarısı babamın koltuğuna oturup tek başıma rakı içerken acaba Feridun'a çok fazla mı açıldım diye dertlenirdim. Mayıs başında film çekimi mevsimi yaklaşırken Limon filme gelen Hayal Hayati, yarı ünlü bir genç kadın oyuncunun kıskanç sevgilisinden yediği dayak yüzünden hastanelik olduğunu, onun rolünü Füsun'un almasının çok iyi olacağını, bunun Füsun gibi güzel ve kültürlü bir kız için büyük bir fırsat olduğunu anlatmış, benim endişelerimi çok iyi bilen Feridun da teklifi kibarca reddetmiş ve konuyu sanırım Füsun'a hiç açmamıştı bile. 60. Huzur Lokantası'nda Boğaz Geceleri. Füsun'u Pelür Bar'a her gidişinde başına üşüşen aç erkek kurtlardan ve çakallardan uzak tutmak için yaptıklarımız bazen de bizi dertlendireceğine güldürür, hatta mutlu ederdi. Okurlarımın Hilton'daki nişandan hatırlayacakları dedikodu yazarı Beyaz Karanfil'in Füsun hakkında Bir Yıldız Doğuyor konulu bir yazı yazmak istediğini öğrenmiş, bu adamın güvenilmez olduğunu Füsun'a anlatmıştım. Sonra köşe kapmaca oynar gibi ondan hep birlikte kaçmıştık. Füsun'un masasına oturup bir anda içine doğan aşk şiirini bir peçeteye yazıp ona duygulu sözlerle ithaf eden gazeteci şairin eseri hiçbir okura ulaşamadan benim de gayretimle Pelür'ün yaşlı garsonu Tayyar tarafından çöpe atılmıştı. Ben, Feridun, Füsun, üçümüz daha sonra yalnız kaldığımızda bu hikayelerin bazılarını, parantez aç hepsini değil parantezi kapa, birbirimize anlatır gülüşürdük. Pelür Bar'da ve benzeri bar ve meyhanelerde karşılaştığımız filmci, gazeteci ve sanatçıların çoğunun içki içtikten sonra kendilerine acımaya başlayarak ağlamalarının tersini, Füsun iki kadehten sonra meyhane masalarında neşelenip çocuksulaşır, uçarı bir kız gibi cıvıltılı olurdu. Yaz sinemalarına, boğaz lokantalarına gittiğimiz zamanlardaki gibi o ben kocası üçümüz birlikteyiz diye Füsun'un neşelendiğini de hissederdim bazen. İğnelemelerden, dedikodulardan yorulduğum için ben Pelür'e artık çok az gidiyor, oradayken Füsun'un etrafındakileri kolluyor ve çoğunlukla gecenin sonunu getirmeden Füsun ile kocasını ikna edip onları Çetin'le Boğaz'a yemeğe götürüyordum. Füsun Pelür'den erken kalktığımız için başta surat asardı ama yolda arabada Çetin ile hep birlikte sohbet ederken öylesine mutlu olurdu ki ben onlarla tıpkı 1976 yazında yaptığımız gibi birlikte lokantalara daha çok gitmemizin hepimiz için iyi olacağını düşünürdüm. Bunun için önce Feridun'u ikna etmem gerekirdi. Çünkü Fisun ile ben ikimiz iki sevgili gibi birlikte herhangi bir lokantaya gidemezdik elbette. Feridun'u filmci arkadaşlarından koparmak zor olduğu için bir keresinde Nesibe halayı ikna etmiştim. Sonra Füsun ve kocasıyla Sarıyer'deki Urcan'a lüfer yemeye gitmiştik. 1977 yazında Tarık Bey'in de fazla zorluk çıkarmadan hatta istekle bize katılmasıyla Keskinler'de televizyonun karşısında oturan bizim takım Çetin'in kullandığı arabayla hep birlikte Boğaz lokantalarına gitmeye başladık. Bu gezintilerimizi, yemekleri, müzemize gelen herkesin benim hatırladığım mutlulukla hatırlamasını istediğim için ayrıntılara gireceğim. Zaten romanı ve müzenin amacı hatıralarımızı içtenlikle anlatıp mutluluğumuzu başkalarının mutluluğu haline getirmek değil midir? O yaz kısa bir zamanda hep birlikte Boğaz'da bir meyhaneye akşam yemeğine gitmek bizler için hoş bir alışkanlık oldu. Daha sonraki yıllarda yaz kış demeden sık sık ayda bir arabaya biner, düğüne gider gibi güle oynaya yola çıkar, ya bir Boğaz lokantasına ya da Tarık Bey'in sevdiği eski şarkıları ve şarkıcıları dinlemek için büyük, ünlü gazinolardan birine giderdik. Başka bazı zamanlarda ise Füsun ile aramızdaki gerginlikler, belirsizlikler, filmimizin bir türlü çekilememesi gibi dertler bize bu zevki unuttururdu. Ancak uzun süren neşesiz aylardan sonra hep birlikte arabaya doluşunca aslında birlikte ne kadar gülüp eğlenebildiğimizi, aslında birbirimize ne kadar alıştığımızı ve birbirimizi sevdiğimizi fark ederdim. O zamanlar yan yana dizili meyhanelerin kaldırımlara taşan kalabalığı, kaldırımlardaki masalar arasında yukarı aşağı gezen tombalacıları, midye ve badem satıcıları, resmini çekip bir saatte basıp getiren fotoğrafçıları, dondurmacıları ve lokantaların çoğundaki küçük fasıl heyetleri ve Alaturka şarkıcılarıyla Tarabya, Boğaz'a eğlenceye çıkan İstanbulluların en gözde mekanıydı. Parantez aç, o yıllarda tek bir turist yoktu daha ortalıkta. Parantezi kapa. Masalar ile lokanta arasındaki dar yolda ilerleyen arabalar arasında ellerinde meze tabaklarıyla tıkış tıkış dolu tepsiler, koşturarak hizmet veren garsonların hızına ve cesaretine Nesibe halanın her gidişimizde hayretle güldüğünü hatırlıyorum. Huzur adlı görece gösterişsiz bir lokantaya gidiyorduk. Boğaz'a gittiğimiz ilk gece boş yer var diye girip oturduğumuz bu lokantayı Tarık Bey yandaki iddialı mücevher gazinosundan gelen Alaturka müziği ve eski şarkıları bedavadan ve uzaktan dinleyebildiği için de sevmişti. Öteki gidişimizde ben mücevherde oturursak eski şarkıcıları aslında daha iyi dinleyebileceğimizi söyleyince Tarık Bey aman o berbat heyete karga sesli kadınlara para vermeyelim Kemal Bey demiş ama yemek boyunca yandan gelen müziği daha da dikkatle, keyifle ve öfkeyle dinlemişti. Sesi bozuk, kulağı bozuk şarkıcıların hatalarını yüksek sesle düzeltir, bütün güfteleri bildiğini şarkının sonunu şarkıcıdan önce getirerek gösterir, üçüncü kadeh rakıdan sonra ruhsal bir derinlik duygusu ve efkarla gözlerini kapatıp başını sallayarak müziğe tempo tutardı. Çukur Cuma'daki evden arabayla Boğaz gezintisine çıkarken hepimiz evin içinde takındığımız rolleri de sanki biraz olsun geride bırakıyorduk. Ben Boğaz lokantalarını ve gezintilerini evdekinin tersine Füsun tam yanıma oturduğu için de çok severdim. Kalabalık masalar arasında kolunun koluma iyice yaslandığını kimse görmez, babası müzik dinlerken ve annesi Boğaz'ın titrek ışıklarını, buğulu karanlığını seyrederken ikimiz gürültünün içinde fısıldaşarak havadan sudan, yediklerimizden ve gecenin güzelliğinden, babasının ne kadar sevimli olduğundan, tıpkı yeni tanışan ve Avrupa'yı kız erkek arkadaşlığını yeni öğrenen mahcup gençler gibi dikkatle söz ederdik. Babasının yanında sigara içmesi her zaman bir başka dert olan Füsun, Boğaz meyhanelerinde kendi ekmeğini kendi kazanan dişli bir Avrupalı kadın havasına bürünüp göstere göstere fosur fosur sigara içerdi. Kara gözlüklü bıçkın tombalacıdan fiş alıp talihimizi denediğimizi, hiçbir şey çıkmayınca karşılıklı bakışıp kumarda kaybettik dediğimizi, sonra utandığımızı, sonra mutlu olduğumuzu hatırlıyorum. Bu evden çıkmanın, divan şiirindeki şarabın, sevgiliyle yan yana oturmanın mutluluğu kadar sokaktaki kalabalıkla birlikte olmanın da mutluluğuydu. Masalarda lokantalar arasına iyice sıkışan Boğaz yolu tıkanınca, pencereleri açılan arabaların içindekilerle masadakiler arasında kıza yan baktın, sigaranı niye üzerime attın kavgaları çıkıp bir anda alevlenirdi. Gece ilerledikçe sarhoşlar şarkıya başlar, masadan masaya alkışlar ve laf atmalar ortalığı canlandırırdı. Derken bir meyhaneden ötekine gösteri için koşturan oryantal dansözün pullu yaldızlı elbisesiyle Güneşte yanmış teni araba lambalarında yansıyınca araba kornaları 10 Kasım'daki boğaz vapurlarının düdükleri gibi içtenlikle çalmaya başlardı. Sonra sıcak gecenin ortasında aniden rüzgar yön değiştirir, parke taşı kaplı rıhtımın üzerine ve yerlere atılmış fındık, çekirdek, mısır ve karpuz kabuklarının, kağıt ve gazete parçalarının, gazoz kapakları, martı ve güvercin pislikleri ve plastik torbaların üzerindeki ince kumu, tozu ve kiri bir anda havalandırır, bir an yolun öte tarafındaki ağaçların hışırtısı duyulur ve Nesibe hala, "Aman çocuklar, toz kalktı, yemeklere dikkat" diyerek tabakların üzerine elleriyle örterdi. Sonra rüzgar bir anda gene yön değiştirir ve Poyraz, Karadeniz'den iyot kokan bir serinlik getirirdi. Gecenin sonuna doğru, bu hesap niye bu kadar yüksek kavgaları çıkarken masalardan şarkılar yükselir, Füsun ile ellerimiz, kollarımız, bacaklarımız birbirine daha da çok değer, hatta birbirine o kadar karışırdı ki bazen mutluluktan bayılacağım sanırdım. Bazen o kadar mutlu olurdum ki geçen fotoğrafçıyı durdurur, fotoğraf çektirir, çingene kadını durdurup hepimizin el falına baktırırdım. Bazen sanki onunla ilk defa tanışmışız gibi hissederdim kendimi. Orada Füsun'un yanında kolum koluna, eline değerken onunla evleneceğimizi düşünür, mehtaba bakarken mutluluk hayallerine dalıp gider derken bir kadeh buzlu rakı daha içer, sonra tıpkı bir rüyadaki gibi önümün kas katı kalktığını ürpertici bir hazla fark eder ama telaşa kapılmaz, cennetteki ecdadımız gibi suç ve günahtan iyice arınmış bir ruh haline girdiğimizi hisseder, kendimi hayalin, hazın ve Füsun'un yanında oturmanın mutluluğuna bırakırdım. Evin dışında, o kalabalığın içinde, annesinin babasının burnunun dibinde, birbirimize Çukur Cuma'daki evde hiç olmadığımız kadar neden bu kadar yakınlaşabiliyorduk bilmiyorum. Ama o gecelerde ileride birlikte uyum içinde mutlu bir çift olabileceğimizi, magazin sayfalarının sevdiği ifadeyle birbirimize yakıştığımızı anlardım. Hatta bunu ikimiz de içimizde hissederdik. Şundan bundan tatlı tatlı konuşurken onun "bir tatmak ister misin" demesi üzerine tabağındaki küçük esmer köftelerden, bir başka seferinde gene onun cesaretlendirmesiyle tabağının kenarında duran ve burada çekirdeklerini sergilediğim zeytinleri kendi çatalımla alıp ağzıma attığımı da büyük bir mutlulukla hatırlıyorum. Bir başka gecede yan masada oturan bize benzer bir çiftle, parantez aç, adam 30 küsur yaşlarında kumral, kız 20 yaşında beyaz tenli esmer, parantezi kapa, sandalyelerimizde yan dönüp uzun uzun arkadaşça sohbet etmiştik. Aynı gecenin sonunda Mücevher gazinosundan çıkan Nurcihan ve Mehmet ile karşılaşmış, ayaküstü ortak arkadaşlarımızdan hiç söz etmeden gecenin bu saatinde açık olan en iyi boğaz dondurmacısı hangisidir diye ciddi bir tartışmaya girmiştik. Onlardan ayrılırken çetenin kapısını açtığı Chevrolet'e annesiyle babasıyla giren Füsun'u uzaktan görerek akrabalarımı boğaz gezintisine çıkardığımı söylemiştim. Müzemi yıllar sonra gezecek meraklılara 1950'lerde 60'larda İstanbul'da çok az özel araba olduğunu, Amerika'dan ya da Avrupa'dan özel otomobil getiren zenginlerin tanıdık ve akrabalarını şehir gezintilerine çıkardıklarını hatırlatmak isterim. Parantez aç, çocukluğumda annemin bazen babama "Saadet Hanım, kocası çocuklarıyla bir araba gezintisi istiyor. Sen de gelir misin? Yoksa ben onları Çetin ile, annem bazen yalnızca şoför ile de derdi, gezdireyim mi?" diye sorduğunu, babamın da "Aman sen onları gezdir, ben meşgulüm" dediğini sık sık işitmiştim. Parantezi kapa. Boğaz gezintilerinden dönüşte arabada hep birlikte şarkı söylerdik. Şarkıya önce hep Tarık Bey'e başlardı. Önce eski bir besteyi, güfteyi hatırlamaya çalışarak mırıldanır, sonra bize radyoyu açtırır, eski bir şarkı aratır ya da biz radyoyu karıştırırken o gece Mücevher'den işittiğimiz eski bir melodiyi söylemeye başlardı. Bazen radyoyu karıştırırken uzak, yabancı ülkelerin tuhaf dilleriyle karşılaşır, bir an susardık. "Moskova radyosu" derdi o zaman Tarık Bey esrarengiz bir havayla. Sonra yavaş yavaş ısınır, mesela bir şarkının ilk sözlerini söyler, Nesibe hala ile Füsun az sonra ona katılırdı. Arabanın içinde eski şarkılardan bir konser dinleyerek Boğaz yolunun yüksek çınarlarının ve karanlık gölgelerinin altından eve dönerken ön koltuktan onlara doğru döner, bütün güftesini bilmediğim için utandığım Gültekin Çekin'in eski dostlarını onlara uyarak söylemeye çalışırdım. Arabada hep birlikte şarkı söylerken, Boğaz lokantasında konuşa gülüşe yemek yerken aslında aramızda en mutlu olan kişi Füsun'du. Buna rağmen evden çıkabildiği gecelerde Füsun, Pelur Bar'daki filmcilerle birlikte olmaktan hoşlanırdı. Bu yüzden hep birlikte Boğaz gezintisine çıkmak için önce Nesibe Hala'yı ikna ederdim. Nesibe hala Füsun ile beni yan yana getirecek fırsatları hiç kaçırmak istemezdi. Bir başka yol önce Feridun'un aklını çelmekti. Bunun için bir gece Feridun'un ayrılamadığı kameraman arkadaşı Yani'yi de Boğaz'a götürmüştük. Feridun, Limon filmin imkanlarıyla Yani ile birlikte reklam filmleri çekiyor, ben de onlara karışmıyor, biraz para kazanmalarını iyi karşılıyordum. Feridun bir gün çok para kazanır da kayınvalidesi ve kayınpederinin yanından ayrılıp karısıyla ayrı bir eve taşınırsa Füsun'u nasıl görebilirim diye bazen sorardım kendimi. Feridun ile bazen bu yüzden de iyi geçinmek istediğimi utanarak hissederdim. Tarık Bey ile Nesibe Hala gelmediği için o gece Tarabya'da ne yandaki meyhaneden gelen şarkıları dinledik ne de dönüş yolunda hep birlikte şarkı söyleyebildik. Füsun benim değil kocasının yanına oturmuş, sinema dedikodularına dalmıştı. O gece mutsuz olduğum için bir başka gece Feridun ve Füsun'la gene Pelür'den çıkarken Feridun'un bizimle gelmek isteyen başka bir arkadaşına arabada yer olmadığını çünkü az sonra Füsun'un annesiyle babasını alıp Boğaz'a gideceğimizi söyledim. Galiba biraz kabaca söylemiştim bunu. Geniş güzel bir alnı olan adamın koyu yeşil gözlerinin şaşkınlıkla hatta öfkeyle büyüdüğünü gördüm ama çıkardım onu aklımdan. Daha sonra Çukurcuma'ya gidip Nesibe Hala ile Tarık Bey'i tatlılıkla ve Füsun'un da yardımıyla kandırıp hep birlikte gene Tarabya'ya huzur lokantasına gittik. Oturup içmeye başladıktan bir süre sonra masada huzursuz olduğumu, Füsun'un tutuk gergin halinden, gecenin akışından zevk alamadığımı bir an düşündüğümü hatırlıyorum. Bizi eğlendirebilecek tombalacıları, soyulmuş taze ceviz satıcılarını bulabilmek için arkaya dönmüştüm ki hemen iki masa ötemizde aynı koyu yeşil gözlü adamı gördüm. Az ötede bir masada bir arkadaşıyla oturmuş bizi seyrederek içiyordu. Feridun benim onları gördüğümü fark etti. Senin arkadaşın arabaya binmiş bizi takip etmiş dedim. Tahir tam benim arkadaşım değil dedi Feridun. Pelür'den çıkarken kapıda bizimle gelmek isteyen adam değil mi bu? Evet ama arkadaşım değil. Yerli fotoromanlarda vurdu kırdılı filmlerde oynuyor. Sevmiyorum onu. Niye peşimize düştüler? Bir an sustuk. Feridun'un yanında oturan Füsun da konuşmayı duymuş, gerilmişti. Tarık Bey müzik dinliyordu ama Nesibe Hala da bize kulak kesilmişti. Hemen sonra Füsun'un ve Feridun'un bakışlarından adamın bize yaklaştığını anlayıp arkama döndüm. ''Kusura bakmayın Kemal Bey'' dedi bana Tahir Tan. ''Sizi rahatsız etmek değil amacım. Ben Füsun'un annesi ve babasıyla konuşmak istiyorum.'' Bir subay düğününde görüp beğendiği kızı dansa kaldırmadan önce gazetelerdeki adap ve görgü sütunlarında yazıldığı gibi kızın annesi ve babasından izin alan kibar ve yakışıklı delikanlının ifadesi geldi yüzüne. ''Affedersiniz efendim, bir konuyu açmak istiyorum.'' dedi Tarık Bey yaklaşarak. ''Füsun'un film...'' ''Bak Tarık, adam sana bir şey diyor.'' dedi Nesibe Hala. ''Size de diyorum efendim, Füsun'un annesiniz değil mi? Siz de babasısınız efendim. Şundan haberiniz var mı? Efendim, Türk sinemasının önde gelen iki önemli yapımcısı Muzaffer Bey ve Hayal Hayati kızınıza önemli roller teklif ettiler. Fakat filmlerde öpüşme sahnesi var diye sizler teklifleri kabul etmemişsiniz.'' ''Yok öyle bir şey.'' dedi Feridun soğukkanlılıkla. Her zamanki gibi Tarabya'da yoğun bir gürültü vardı. Tarık Bey ya duymamıştı ya da böyle durumlardaki pek çok Türk babası gibi duymamış gibi yapıyordu. ''Yok ne?'' dedi Tahir Tan kabadayı havasıyla. ''Çok içtiğini, kavga çıkarmak istediğini hepimiz anladık.'' ''Tahir Bey'' dedi Feridun dikkatle. ''Biz bu akşam ailecek oturuyoruz ve film işlerinden hiç bahsetmek istemiyoruz.'' ''Ben istiyorum ama. Füsun Hanım niye korkuyorsunuz? Filmde oynamak istediğinizi söylesenize.'' Füsun gözlerini kaçırdı. Telaşsız ve ağır hareketlerle sigara içiyordu. Ayağa kalktım. Feridun da aynı anda ayağa kalktı. Adamla masa arasına girdik. Başka masalardan kafalar bize doğru çevrildi. Kavgadan önce Türk erkeklerinin takındığı dövüşçü horozları andıran hareketleri kabadayı pozlarını takınmış olmalıyız. Çünkü kavgayı kaçırmak istemeyen meraklı seyirciler, eğlenmek isteyen sarhoşlar bize yaklaşıyorlar, seyre hazırlanıyorlardı. Tahir'in arkadaşı da masadan kalkıp yaklaştı. Meyhane kavgalarını bilen yaşlı, tecrübeli bir garson hemen araya girdi. ''Haydi beyler, birikmeyelim, dağılalım.'' dedi. ''Hepimiz içkiliyiz, olur böyle anlaşmazlıklar. Kemal Bey, sizin masaya bir midye tava, bir de çiroz bırakıyoruz.'' Müzemizi yüzyıllar sonra ziyaret eden gelecek kuşağın mutlu insanlarına, o zamanlar Türk erkeklerinin en küçük bahaneyle her yerde, kahvehanelerde, hastane kuyruğunda beklerken, trafik tıkandığında, futbol maçlarında, her durumda tekme tokat kavgaya giriştiğini, kavgadan korkup pusmanın en büyük şerefsizlik kabul edildiğini söyleyeyim ki bizleri yanlış anlamasınlar. Arkadan gelen arkadaşı elini Tahir'in omzuna attı. Efendilik sende kalsın pozlarıyla onu uzaklaştırdı. Feridun da omzumdan tutup hiç değer mi ifadesiyle beni masaya oturttu. Bunu yaptığı için ona şükran duydum. Gecenin içinde bir geminin projektörü Poyraz'la çalkalanan dalgaların üzerinde gezinirken Füsun hiçbir şey olmamış gibi sigara içiyordu. Uzun uzun gözlerinin içine baktım. O da bakışlarını benden hiç kaçırmadı. Neredeyse mağrur, meydan okuyan bir havayla bakarken son iki yılda yaşadıklarının, hayattan beklediklerinin bu sarhoş oyuncunun çıkardığı şu küçük meseleden çok daha büyük ve tehlikeli olduğunu bir an hissettirdi bana. Sonra Tarık Bey Mücevher Gazinosu'ndan gelen şarkıya, Selahattin Pınar'ın "Nereden sevdim o zalim kadınına" elindeki rakı bardağını ve başını çok ağır bir havada sallayarak eşlik etti. Bizler de şarkının kederini paylaşmanın çok iyi olacağını anlayıp ona katıldık. Çok sonra gece yarısı dönüş yolunda arabada hep birlikte şarkı söylerken gecenin başındaki olayı bütünüyle unutmuş gibiydik.